23 tane nikah akdi yapmış. Ve yaptığı akitler böyle insanların örttüğü, tevil ettiği gibi hepsi böyle siyasi, masum, koruma gibi sebeplere de dayanmıyor.
Evet.
Ki Allah'a paşık ayet de güzelliklere hoşuna gitse bile diyor.
Evet.
Yani o da bir beşerdi. Bizim gibi iyi biçiyordu. Efendim çalışır, sahibi oluyordu.
Evet.
Yani zaten abduhu ve rasulü demiyor muyuz?
Evet.
Ama insanlar sadece rasulü bölümünü alıyor. Abduh kelimesi örtülüyor. Ki peygamber sağlığında bundan nehyetmiş zaten.
Evet.
Ama buralar gözükmüyor, görünmüyor. İşte peygamberin o Muhammed Allah'ın Resulüdür denilip evliliklerin masum kılıflar geçiriliyor. Fakat biz sıradan birisiyiz, bize saldırı diyor yani.
Evet. Şey oluyor mu lan, o bölgede şimdi mesela köyde İslam yaşamak zor olur.
Evet.
Kasabada biraz daha kolay olur. Şehre göre zor olur.
Evet.
Şehirde onlar nasıl, ne durumda?
Onlar Müslüman değil, İslam'la bir şeyler yok.
Alakaları yok. Anne baban mı öyle?
Babam öldü.
Evet.
Annem sağ. Onlar da öyle tabii.
Tabii o adam.
Yok sen. Yok.
500. 300.
Yok kesin. 100. Yok.
200. Sen 200 diyor. 50.
Yok, yoktur. Yani 5-10 kişi.
5-10 kişi değil mi?
Tabii yani tanıdığım pek çok insan var da bizzat emeğim olarak. Uzun süreli emeğim olan 5-10 kişi vardır. Ya öyle ciddi bir tebliğ çalışmalarımız falan yok, büyütme yani.
Ya büyütmüyorum, ben sadece öğrenmek için soruyorum ya.
Ama şimdi, bildiğimiz bunlar, bilmediğimiz ya yazılarımızı okumuş falan.
Ben okuyucuyum, yani gelen dergi okuyorum.
Evet.
Dolayısıyla benim derginin ne kadar basıldığını, kaç kişiyle görüştüğünü... Tevhidçi gidip dergisinin abonelerine geldi de.
Tabii öyle oldu.
Öğren nasıl bir tepki gördü o? Olumlu, olumsuz?
Olumsuz tepki aldık tabii, geleneksel düşünenlerden. Ama bence çok güzel şeylerdi yani.
Olumlu şeyler de geldi.
Onu bir bayanla birlikte şey yaptık, çıkardık.
Sohbet yaptığın bayan?
Karşılıklı, yani o orada bir röportaj şeklindedir.
Bantal röportajı, çözüldü mü, öyle mi oldu?
Yok, karşılıklı yazışıldı gibi.
He.
Yani ben, o soru üretti bizim genel...
Ben de şey gibi zannettim onu, bir karşılıklı konuşma.
Şimdi karşılıklı konuşma edası verildi yazıda da. O sormuştu, biz yazmıştık. Yani soruları o hazırladı. Bizim tasarrufumuz da oldu biraz. Cevap yazdık, böyle bir röportaj, yani kasetle şifresi şekline dönüştü.
Gibi, evet.
Ama sonuçta çok güzel bir şey ortaya çıktı. İkinci sayıyı düşünüyorum, bakalım işte diğer dergilerle beraber. Aylık çıkmıyor biliyorsun bizim dergiler.
Evet.
Zaman zaman çıkıyor.
Mevsimlik diyelim.
Mevsimlik. Aczi mendillerle ilgili sayı mesela, onun bir önceki sayı da açıklıyordu. O da çok hoş oldu bence. Tabii eksik olanlar oluyor da. Şey çok tepki buldu, Tevhid-i Çekirden son sayısı. Çok evlilikle alakalı sayı.
Çok evlilik, ha.
Onu da öyle bir konuyu toplum bazında gündeme getirmek gibi bir niyetim yoktu. Aczi mendillerin olayları oldu, herkes ileri geri konuştu ya, ki yazdık onları zaten.
Evet,
yani bilen de konuştu, bilmeyen de konuştu. Düzen saldırdı, İslamcılar pasif kaldı. Diyanet işte kendi havasında konuştu. Yani gerekli bir müdafaa yapılamadı. İslam'ın o müessesesi savunulamadı. Üstelik tahkir etmek isteyenlere karşı. Bu arada o müesseseyi sulandıran insanlar da oldu. Mesela Müslüm gibi bana. Onları takip etmişsindir.
Evet.
Onlara da tüyo verilmemesi lazımdı. Onların da eleştirilmesi gerekiyordu. Yani olay ne onların dediği gibiydi, ne düzenin saldırdığı gibiydi. Olay bir Müslümanın uygulamasında olması gereken gibiydi. Onu işte becerebildiğimiz kadar anlatmaya çalıştık. O arada biraz geleneksel yaklaşımlara da şey yaptık.
Çak.
He.
Onun İbn Hazım kim naklettiyse yanlış.
Neyi?
İbn Hazım'ın halife, kadından halife olabilir diye bir görüşünü nakletmişsin.
He.
Bu doğru değil.
Niye?
Nerede diyor bunu?
Eserlerinde.
Hangi eserde diyor?
Ben şu an onu bir alıntı yapmıştım, ben tam olarak şey yapamayacağım.
Ben baktım da o alıntı olarak kitap ismi vermemişsin, böyle diyor demişsin.
He.
Onu herkes söylüyor da doğru değil. Şeye bakacaksın. İbn Hazım'ın mesela bende hayatı var.
Başına bir kadın musallat olmuş. Hı hı. Ve bu söz Resulullah'ın o kadın için söylediği özel bir söz.
Hı.
Yani halkına zulmetmiş. Halkının mallarını yağmalamış. Onları zorla cebren çalıştırmış. Onların iktisadi kaynaklarını, finansal kaynaklarını sömürmüş. Yani kadın kelimenin tek anlamıyla zulmetmiş kavmine. Resulullah da orada idaresini böyle bir kadına veren kavim kurtulmaz demiş. Ama daha sonra hadis anlaşılırken vurduğundan, ortamından kopuk başka taraflara çekilmiş, idaresine kadını geçiren bir kavim felah bulmaz şeklinde anlaşılmış. Veya lafz-ı rivayetler korunmamış, o şekilde bir aktarımda bulunulmuş.
Evet.
Mesela başka hadislere baktığımız zaman da bu tip şeyleri görüyoruz. Yani esbab-ı vurudil hadis çok önemlidir. Evet. Hadislerin vurud sebepleri. Gerçekten çok önemlidir. Yani sünneti doğru anlayabilmemiz için. Ben sünneti falan reddetmiyorum, inkar etmiyorum yani. Böyle bir şey ne sözümden ne yazılarından çıkmaz.
Evet.
Ben sadece tetkik yapıyorum, kritik yapıyorum, tenkit yapmaya çalışıyorum. Ve araştırıyorum yani. Şeye bakıyoruz mesela, bu sen bilirsin Ammar'la ilgili hadisler vardır ya, seni bayiler öldürecek diye. Şimdi Hazreti Ali ile Muaviye'nin çarpışması zamanında bu hadis Ali'nin haklılığına, Muaviye'nin batılda oluşuna delil olarak kullanılmış.
Evet.
Resulullah buyurmuştu ki Ammar'ı bayiler öldürecek, Ammar da Muaviye'nin adamları öldürdü, öyleyse Muaviye ve adamları bayidir diye bir önerme yapılmış.
Evet.
Böyle bakmışlar olaya. Hani Muaviye yine bence haksızdır, yine bayidir ama hadis Muaviye için değildir. Sonra bu hadisin kendisine uyarlandığını görünce Muaviye de şeytani zekasını kullanmış. Demiş Ammar'ı biz öldürmedik. Ammar'ı Ali öldürdü. Niye? Ali bizimle savaşmasaydı Ammar ölmeyecekti ki demiş. Ali bizimle savaştığı için öldü. O da çamuru Ali'ye atmış. Oysa hadisin vurudunda iki rivayet var. Şerhlere baktığımız zaman. Bunu da yine hadis kitaplarının şerhlerinden öğreniyoruz. Yani şimdi bu kesinlikle sünnet inkarı değil. Beni bununla töhmet altında tutuyorlar. Allah şahit böyle bir şey yoktur yani. Orada şey yap, görüyoruz bunu. Şimdi Mekke müşrikleri Ammar'ın babası Yasir'le annesi Sümeyye'ye işkence yaparlarken Ammar'ın kendisine de işkence yapıyorlar. Ve Resulullah o zaman Müslümanlarla beraber hep mustazaf konumunda. Hiçbir güçleri yok. Resulullah sadece o gün hiçbir şey vaat edemiyor. La ilahe illallah deyin kurtulun diyor. Ki o ailenin, Yasir ailesinin anne, baba, oğul onların yanından geçerken sabredin ey Yasir ailesi, Allah sizi cennetle müjdeliyor diyor.
Evet.
Şimdi böyle bir ortamda Ammar'a işkence yaptıklarını görmüş müşriklerin ve bakmışlar müşrikler işkenceyi çok arttırıyor. Ammar'a yüklenmişler. Vah Ammar demiş. Seni bu bayiler öldürecek. Yani o gün orada söylediği bir hadis bu. Fakat daha sonra vurudu rivayet edilmeyince, ortamı rivayet edilmeyince sadece metin alınınca metin, o hadis metninde Muaviye Ammar'ı öldürünce Muaviye'ye uyarlanmış. Aynı hadisin vuruduna ait bir başka rivayet var. İkisinden biri ya da ikisi olması da muhtemel. Hiçbir engel yok. Medine'de hicretten sonra mescidin inşası esnasında.
Evet.
Belki bunları biliyorsundur.
Evet.
Orada
birinci, şey değil mi, bu ikinciyi biliyorum.
Hazreti Osman'la alakalı olan mı?
Yani inşaatta çalışırken.
Yani inşaatta çalışırken herkes tek tek kulaları evet. kaldırıyor. Bu iki iki kaldırıyor.
Evet.
Gıcına gitmiş. Herkes set diyor bu çalışıyor. He. Orada bir şiir terennüm ediyor. Bunlar bir bir, Ammar iki iki öyle mi falan anlamında.
Evet.
Tercümesinde bir şiir naklediyor. Söylüyor. Hazreti Osman da bunu duyunca şeyle gidiyor. Elinde bir kamış var. Ammar'a saldırıyor. Yani o gün İslam'a yeni girmişler. Yani nefsi tavır onlara da takınabilir. Sahabe masum değildir. İşte Ammar öyle bir şey yaptığını görünce Resulullah Hazreti Osman için söylemiş bunu. Ya vah Ammar demiş senin bayiler öldürecek. Yani üzerine saldırıyorlar. Şimdi bu iki şey var. Tabii ikisinin de olması mümkün. Hadisin zaten farklı lafızları da var. Mesela bir tanesinde vah Ammar inne tahtulukel fiyatel bağiye diyor. Eyvah der gibi bizim böyle. Yani zaten oradan da bakıyoruz. Vah kelimesini Araplar lisanlı araba falan baktığımızda dil kitaplarına eyvah deriz ya biz.
Evet.
Yani bir olay karşısındaki şaşkınlık, hayret ifade eder anlamda kullanıyorlar.
Evet.
Vah Ammar diyor.
Kaybi bir durumda olabilir mi?
Yok.
Yani onun durumunu
yok
keşfedip öğrenelim.
Muaviye zamanı mı?
Yani Resulullah'a kıyamete kadar olacak olaylar bana gösterin diye hadisler var ya.
Yok ben Resulullah'ın kaybı bilmediğine inanıyorum.
Yok kaybı biliyor da yani Allah diledi Resullerden bazılarına gösterir diyor. Cin suresi 26'da.
O işte Kur'an'dakilerden ibarettir.
Ne malum? Kur'an'dakilerden ibaretse ha. Orada belirtmeye ne gerek var ona? Zaten vahiy oluyor.
Şimdi diyor
bunlar
ya.
Bunlar gayb haberlerindendir. Haberlerine ha. diyorsun sen de.
Ha. Geçmişte olsun, gelecekte olsun.
Kitab-ı Fiten bölümleri var mesela Buhari'de, Müslim'de.
Tamam bak şimdi.
İstanbul.
Onların hepsine baktığımız zaman mutlaka...
Deccal. Buna benzer konular.
Onlar hep ayrı ayrı konular da.
Evet.
Tek tek ele almak lazım. Kitab-ı Fitenlerde rivayet edilen hadisler genelde işte bu Ammar hadisinde örneklediğimiz gibi ya ortamından kopuk olarak alınmış, yanlış anlaşılmıştır.
Evet.
Ya Resulullah'ın sözü değildir, sahabelerden herhangi birisinin bir olay karşısında söylediği söz iken Resulullah'a ref edilmiştir. Mesela bunu da Abdallah'la ilgili hadis örneğinde görüyoruz.
Nasıl? sahih değil ki.
Şimdi o sahih değil. Hı. Ve Resulullah'a da ait değil. Resulullah'a ref edilmiş. Hazreti Ali'nin makul bir ortamda söylediği doğru bir söz iken,
evet,
Resulullah'a ref edilmiş. Bunu da gidiyoruz siret kitaplarında buluyoruz. Şimdi Ali Muaviye ile savaşırken Hazreti Ali'nin ordusundan bazıları Muaviye'nin adamlarına sövmüş. Bunlar ne kadar zalim, hain, Allah bunlara lanet etsin falan der gibi. Şamlılara diye genelleme yaparak.
Evet.
Hazreti Ali de demiş ki, Şamlılara böyle sövmeyin. Onların arasında abdal insanlar vardır. Abdal insan Arap'ın kullanımında zahit, muttaki, kendi halinde temiz. Yani Muaviye'nin pisliklerine bulaşmamış, zulmüne bulaşmamış.
Saf,
temiz kalmış. Yani o fitnelerden korunmuş kimseler var. Şamlıların hepsini böyle genellemeyin demiş. Hazreti Ali'nin böyle makul bir ortamda söylediği bir söz iken, daha sonra hem aslı saptırılmış, Şam'da abdallar diye bir zümre oluşturulmuş, tasavvufçuların yaptığı gibi. Sonra bunların sayıları olmuş, tahsis edilmiş. 40 tanedir, 80 tanedir, 120 tanedir. Bir de Hazreti Ali'nin sözü olmaktan çıkarılmış, Resulullah'a ref edilmiş. Sonra da tasavvufun malzemesi olmuş. Onu da burada görüyoruz. Az önceki konuşmamızda.
Evet, sebebi vurdu mesela.
Tabii, sebebi vurdu. Yani böyle şeyler Kitab-ül Fiten'de rivayet edilen. Mesela bu şey var. Fitneler olacak diyor. Çok kötü. Gecenin karanlıkları gibi. O fitnelerde oturan ayakta durandan hayırlıdır. Yürüyen koşandan hayırlıdır. Oturan ayakta durandan hayırlıdır. Yatan oturandan hayırlıdır.
Evet.
Gibi. Mesela bu hadis kitaplarının şerhlerinde yine ben bunu kendim ihtiyaz etmiyorum. Ebu Musa el-Eşari'nin o olayın karşısında söylediği bir söz olarak da rivayet ediliyor. Yani biz ciddi bir şekilde ilmi bir metotla, ilmi bir üslupla, samimi bir niyetle gerçekten Allah'a yönelerek, hakkı bulma gayreti taşıyarak aynı kitapların içerisine girsek, o kitaplarda zaaf kalmayacak, kitabın bir yerindeki zaafı başka bir yerindeki tahsiyle yine çözmüş olacağız.
Evet.
Ve bunları söylerken de yine bunları onların arasından buluyoruz yani. Yani saplarıp kalmayacağız. Mesela sen o konuda nasıl düşünüyorsun bilmiyorum. Cünüp olarak sabahlayan kişinin orucu hakkında rivayetler geliyor.
Evet.
Var. Şimdi bir tanesinde diyor cünüp olarak sabahlayan iftar etmiştir. Yani orucu yoktur, o gün tutmasın. Bir tanesinde de Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme'den rivayet ediliyor. Resulullah cünüp olarak sabahlardı, oruçta tutardı. Yani yıkanırdı. Orucuyla guslünün bir şeyi olmazdı yani. Halil getirmezdi gibi. Ebu Hureyre bir galat yapmış. Cünüp olan iftar etmiştir, hadisini rivayet etmiş.
Evet.
Sonra bunu sahabeden birisi duyuyor. Ya biz böyle bir şey bilmiyoruz diyor. Bunu en iyi kim bilir? Peygamberin aileleri bilir. Gidelim onlara soralım diye düşünüyorlar. Gidiyor işte Hazreti Ayşe ile Ümmü Seleme'ye sorunca hayır diyor. Biz Resulullah'ı hepinizden iyi biliriz. Ki gerçekte de öyledir aile hayatı sebebiyle. Resulullah cünüp olarak sabahlarda oruçlar tutardı diyor. Sonra adam geliyor Ebu Hureyre'ye dönüyor. Ebu Hureyre diyor ki bak peygamberin aileleri böyle söyledi. Sen bunu ne zaman duydun? İlkin Ebu Hureyre bunu ben duydum diye rivayet etmiş. O zaman da diyor bunu ben duymadım diyor. Bana Fadıl bin Abbas söyledi diyor. İsmini de veriyor.
Evet.
Yani ben yalancıysam yani onun yalancısıyım der gibi. Evet. Kendimi uydurmadım der gibi. Ama hadis kitaplarında şimdi bu zikredilmeden bunu biz gidip bu bütünü bazen bütün de değil mesela bir parçasını orada bir parçasını orada da bulabiliyoruz.
Evet.
Hadis sünnet kitaplarında kronolojik bir sıra yok.
Evet.
Siret kitaplarında varsa da siret kitapları o kadar güvenilir değil. Ama biz uygun malzemeleri aynı çocuklar böyle şey yapar ya boz bul. Biliyor musun onları?
Evet,
mesela bir Türkiye haritası parçaya bölerler böyle. Sonra o parçaları yer yerine koyarlar.
Evet.
Hadislerde de böyle şimdi. Hadisin bazen vurudu var, metni başka bir yerde onu oradan buluyoruz. Bazen burada metni var, vurudu başka yerde onu oradan buluyoruz. Derken ortaya güzel bir sonuç çıkıyor.
Evet.
Şimdi hak iki tane olmasa bir tanedir. Ve Resulullah eğer ciddi bir nasıl mensuh durumu da yoksa hem cünüp olarak sabahlayan iftar etmiştir deyip hem de kendisi cünüp olarak sabahlayıp yıkanıp oruçlanmış olamaz gibi.
Evet.
Yani böyle birbiriyle çelişen şeyleri inkar etmeden, tüm ilk bakışta reddetmeden biraz ciddi bir araştırmaya girerek telfik etmek mümkün.
Evet. Uyku abdesti bozar.
Uyku tabii abdesti bozar. Niye bozmasın?
Kulağımla duyup veyahut da işte burnun kokalıyla abdest alıyor veyahut da işte namazda ondan sonra çık.
He.
Gibi yani uykunun bozduğuna dair uyku.
Ya Allah diyor ya namaza kalktığınız zaman
abdest alıyor. Evet. Bazı şey kısımlarda. Evet. Şimdi hadislerin ya ziyadelik yapabileceğine kanı mısın?
Yani. Kur'an'a mı? Yok.
Abdest konusunda mesela. Namazın anlatımı konusu mesela.
Şimdi
namazın kılınışı, namazda bazı tarifler yapılıyor. Rükû edenlerle birlikte.
Şimdi şöyle bir tasnif yapmak mümkün. Öyle değil de mesela peygamberin yaptığı teşriatın eğer illeti biliniyorsa o illetini almak, ona sadık kalmak. Benzer meselelerde de o illeti göz önünde bulundurarak amel etmek.
Evet.
Eğer illeti bilinmiyorsa mesela namazların rekatı nasıl kılınacağı demeyeceğim. Çünkü Kur'an'da nasıl kılınacağı yeteri kadar var. Yani rukusu, secdesi. Belki ayrıntılar vardır sünnette. Sefer illetini örnek verebiliriz. Sefer örnek verebiliriz. O illeti bilinen sünnete. Orada nedir seferin illeti? Meşakkattir. Aynı meşakkatle karşı karşıya kaldığımızda Kur'an'da bulunmasa bile peygamberin yaptığını yaparız. Niye? Çünkü Allah'ın elçisidir. Bizim için en güzel örnektir. Bu dini en iyi anlayandır.
Evet.
Onu uygularız tabii. Bu bizim için delildir. Ama illeti bilinmiyorsa ona uyarız. İlleti biliniyorsa illetini de göz önünde bulundururuz. Ben öyle düşünüyorum.
Evet.
Yani bu tasnifin yapılması kaçınılmaz bence. Yoksa ya körü körüne mevzu zayıf sahih demeden her şeyi kabullenmiş oluruz ya da hiç ilmi bir tahlile tenkide gitmeden reddetmiş oluruz.
Yani makas-ı şeria dediğimiz şeye mi
bakmak lazım? Tabii, makas-ı şeriaya kesinlikle bakmak lazım.
Kastedilen
tabii,
düşünmek gerekiyor.
Tabii, illetler çok önemli. Yani illetler bence çok önemli yani.
Peki, Talut ordusunda o su içme hadisesi var, Kur'an'da geçiyor.
Evet.
Oradan maksat ne?
Orada bir imtihan var. Allah bir şeyle imtihan ediyor, nehirden su içmeyle. İmtihan kim diyor bundan yani. İçersen, benden değildir. İçmeyen bir avuç alabilir falan gibi.
Şimdi orada, orada yani, bunu tabi bir Resul aracılığıyla söylüyor
tabii.
Bunlara. Yani Resul'ün aracılığıyla söylüyor, Allah sizi bundan deneyecek diyor.
Tabi.
Şimdi suyu içsen olur, içmesen olur. Yani maksadı sadece itaatsa, o zaman maksatları biz tespit edemiyoruz o zaman.
Şimdi bu her oradaki şeyde geçebilecek.
Oradaki maksat itaat. Sizi ondan imtihan edecek diyor. Hı. Deneyecek diyor yani.
Tamam.
Denediği şey de çok basit.
Tamam.
Su içip içmeme olay veya al bir şey içme.
Belli orada. Şimdi, imtihan olacakları baştan haber veriliyor. Neyle imtihan olacakları belli.
İmtihan yani maksadı... Mekas-ı şera olayı var ya. Yani şeriatta kastedilen diye biz mi tayin edeceğiz yani bunu?
Tabii biz tayin edeceğiz.
Nasıl tayin edeceğiz ki?
Yani ne bir başkasına diyeceğiz? Uyup onu taklit edemeyiz ki.
Taklit değil. Yani mesela işte sağ elle yiyin, sol elle yemeyin diyor hadiste.
Belli o bak ben bunun illetini biliyorum.
Nedir illeti?
Ya taharet meselesi. Şimdi taharet meselesi.
Çatal tabii. Kaşık var.
O gün var mı?
Yok şimdi var.
Şimdi varsa yiyebilirsin. Bunda bir şey yok.
Sol kaşıkla sol elle. Mesela.
Tabii ama şimdi bu bir kültürle alakalı bir şey. Ben
ama sol elle
genelde yemiyorum, yemiyorum bak. Bak
o hadiste illette belirtiyor.
Şimdi hadiste illet.
Şeytanlar diyor sol elle yer içer diyor. Sağ elle. Peki sağ elle alın, sağ elle verin. Sağ elle yiyin, sağ elle için.
Tamam bu bir kültürdür. Yani ben bunu bir kültür olarak peygamberin de uygulaması bu. Kendi pratiğimde bunu uyguluyorum. Ama tutup kalkıp da bunun aksini yapmaya haram demem ben.
Ama burada illet belirtilmemiş. Yani işte o gün... Pislik var da elinizde onun için böyle diyorum denmemiş yani. Hı. Nasıl ya, tespit edilir?
Zaten öyle denmez ki.
O zaman
bir de o günün toplumunda... Yani
sürekli fikir ayrılığı olmaz mı insanlar arasında? Sen dersin ki kastedilen bu ben başkasını derim.
Şimdi bunlar zaten asla taalluk eden şeyler değil.
Bütün meselelere şey yapılabilir bu.
Furu bu. Teferruat bu. Ve teferruatta da öyle ayrı şeyler olabilir. Mesela hatta bizim bugün teferruat saymayacağımız konularda bile sahabe, içtihadi
sebeple... Ne olur be? Cehennemi de korkutmaktan maksat insanlara işte daha ayağını denk almaya zorlamak için yani.
Öyledir zaten.
Aslında öyle bir şey yoktur da. İşte kastedilen
yani budur cehennem desek. Yoktur bu desek.
Yani mesela böyle dese bir şahıs. Yerde buna kadar kapı açılmıyor mu yani?
O yanlış olur canım. O yanlış
orada
olur.
Kastedilen budur aslında dese.
Ya şimdi o orada tek bir hüküm değil ki. Allah cehennemden pek çok ayette sakındırıyor.
Evet.
Pek çok ayette uyarıyor, korkutuyor. Oranın tarifini, tasvirini yapıyor. Şimdi o onunla bir değil ki.
Yani evet, şimdi
iş oraya kadar gitmez var. Mi diyorum ben. Hayır. Böyle benim iddiam bu değil.
Hayır. Şimdi
iş şu noktaya da gitmez mi yani?
Ben de ayağımı uzatayım, benim de
yapsın.
Şimdi orada da bu tasnif yapılmalı. Kur'an'a yönelik batıl teviller vardır. Meşru teviller vardır. Şimdi Ebu Hanife demiş ki, dediği rivayet ediliyor. Kur'an'ın inzalinden şüphesi olmayan bir adam diyor, tevilinden dolayı tekfir edilmez. Bence çok güzel bir kaidedir bu. Ama sınırı nedir bunun? Nereye kadardır bu? Yani Kur'an'ın inzalinden şüphem yoktur deyip adam Kur'an'ın muhkematını teville reddederse o zaman da mı kafir olmaz? Bu önemli. Şimdi gerçekte güzel bir kaide. Kur'an'ın inzalinden şüphesi olmayan bir adam tevilinden dolayı tekfir edilmez. Ama kim için bu? Hangi mütevvil için?
Evet.
Bence bu tevilde meşru sınır içerisinde kalan mütevvil içindir.
Evet. Tevilci içindir.
Tabii. Meşru sınır, meşru hudut içerisinde kalan tevil içindir. Yoksa Kur'an'a yönelik bazı teviller yapan insanlar var. Onların örnekleri de var. Mesela İbn Arabi cehennem azabının tatlı olduğunu söylüyor. İnsanı Allah yakacağını, orada azap edeceğini, oranın tasvirlerini yaparken, söylerken İbn Arabi orada bir kelimeyi alarak tadın cehennem azabını diyor ya Allah. Tadın dediğine göre diyor, tatlı bir şey tadılır diyor. Adam böyle bir tevil yapıyor.
Acı da tatlı.
Ha, acı işte öyle demiyor. Tadın kelimesini tatlının tadılacağı anlamında alıyor. Böyle algılamış. Şimdi bu Kur'an'a yönelik batıl bir tevildir. Yani cehennemin o kadar şiddetli, elim, azim böyle ayetler var. Bir azap yeri olduğunu Allah söylerken kalkıp tatlı bir böyle bir otel gibi falan tasavvur etmek elbette küfür olur. Evet. Şimdi Ebu Hanife'nin kaidesi burada geçmez. Bir şeye bakalım mesela. Lut Aleyhisselam'ın kızlarını o kavminin homoseksüel erkeklerine teklif etmesi olayı var ya. Hı. Orada. Evet. Şimdi orada adam tevil yapıyor. Bu kızları teklif ederken diyor, onlar diyor şehvetli erkeklere gidiyorlardı. Allah bunu kınıyor. Lut da onları erkeklerden kendi kızlarına kaydırmak, ilgisini çekmek için kendi kızlarını teklif ediyordu. Ama kendi kızlarını teklif ederken normal bir ilişki için değil, yine arkadan bir ilişki için teklif ediyordu diyor. Çünkü o kavim ona alışmıştı. Lut erkeklerden nehyedip, gelin madem siz buna meraklısınız, bu kızlarımla yapın bu işi diye teklif ediyordu diyor. Şimdi bu hak bir tevil mi? Elbette batıl. Yani işte bu makasıdır, şeriaya aykırı yani. Ve çok saçma bir şey. Bunun gibi daha pek çok şey böyle örnekler verilebilir Kur'an'dan.
Evet.
Yani bunlar batıldır ama birisi de...
Şey hadisi makas şeriye delil olabilir mi? Beni Kureyze hadisi.
Beni Kureyze hadisi tabii delil olur.
Şimdi namazı
tabii.
Akşamdaki.
Tabii şimdi bir de orada farzların taarruzu var. Peygamber'e itaat etmek farzdır. İkindi namazını vaktinde ikam etmek de farzdır. Şimdi sahabe orada farzların çeliştiğini görmüş, ne yapacağını sapıtmış. Bir kısmı birini, bir kısmı birini tercih etmiş. Ve orada illetlere bakıyorlar gerçekten. Yani namazı tehir edenler peygambere itaat etmek için terk ediyor. Peygambere itaat edenler de namazı terk edeceğim endişesini yaşıyorlar.
Evet.
Tabii bu belli olur.
Buraya alt tarafından bir tanesi var da. Belki okul bakmışsın. Yani.
Olur tabii. Bu önemli.
Bu herhalde çok kuvvetli bir delil değil mi?
Tabii canım.
Yani herhalde tabii. En kuvvetli delil bu mu?
Nerede? Makası yani, düşürüyor adamı. Tabi şu an aklına gelen bu.
Yani işte ikisi tartışıyor bu. Oradan baksa da oraya gidecek. Hayır. Kastı işte gitmeyince kılma. Ya. Ya bunu nasıl anlamak gerekir bu ayet?
Niye azaldı? Hı? Allah Teala bir kalma azaldı.
Aleyküm selam. O Muhammed Fatih destek versin.
Evet.
İsra'da biz Resul göndermedikçe azap etmeyeceğiz diyor.
Evet.
Müslim'de geçen hadiste Peygamber Aleyhisselam'ın annesinin babasının cehennemlik olduğuna dair hadisler var.
Hünkar hadisi.
He?
Hünkar.
Hani bunu bir açıklar mısın yani bu konuyu?
Ya, ayet açık. Başında ama elçi göndermedi işte biz hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Başka bir ayette senden önce biz senin kavmeye elçi göndermedik diyor. Böyle ayetler var.
Evet. Yani o hadisler var, o dönemde işte yaşayıp
dönemde... İnsanların kavli ki, Resul olabilir.
Evet.
Senden önce biz işte senin kavmine elçi göndermedik.
Peki, Araf suresi 172 ile nasıl bağdaştırıyor? Araf 172 var.
Söyle.
Şirk koşanlar, biz babalarımız şirk koştuğu için koştuk. Bundan dolayı bizi azap eder misin?
Ama o elçi gelen müşriktir.
Hı?
Elçi gelenmiş.
Babalarımız koştu, biz de koştuk arkasından.
Tamam. Kendilerine elçi geldi. Onlar atalarının yolu üzere uydular. Öyle.
Onlara gelmedi elçi.
Kime?
Bu adamlara.
Atalarına.
Atalarına gelmemişse, geldi. Atalarına geldi.
Elçi gelmemişse ne Müslümandır ne kafirdir.
Çocuklarına gel. Bundan dolayı demeyesiniz diyor ayette.
Tamam. Yani onu o müşrikler, kendilerine elçi gelen müşrikleri mazeret olarak ileri sürmesinler. O anlamda.
Orada
açık orada ya.
Peki bir adam güneşe ayım ve Rabbim dese ne olur?
İbrahim derse tekamül süreci olur.
Ben dersen?
Sen şu an dersen kafir olursun. Sen Allah'ı biliyorsun.
Kutuplak adam desen?
Elçiye gelmemiş bir kavim.
Bilmemiş, duymamışlar bir şey.
Ya şimdi Allah. Elçi geçmişte hiç gelmemiş de şimdi Resulullah'tan sonra o da ihtilaflı. Yani o konuda da net bir şey söylemek güç. Resulullah'ın evrensel ya daveti.
Evet.
Duymamış kimse var mı?
Kutuplak adam olabilir ya.
Olabilirse o da herhalde mazurdur.
Cehalet mazeret midir?
Cehalet. Mazeret olduğu yer var, olmadığı yer var.
Ya aç mesela bunu.
O çok ayrıntılı bir konu.
Aç mı ya?
Bu kitap var ben.
Ya aç konuyu.
Açalım. Cehalet.
Şu tasavvuf kitabına bakayım.
Bileceğim.
Evet, cehalet mazeret midir?
Şeyde var ya, insanın havarları.
Bak burada bir tane şey var, mesela takdim hükmünden var. Hepsinin üzerinde. Ondan. 10 tane var yani mesela. Sen de mi hediye set yaptın? Yok, senin verdiğin var ya bir şey. Şu, mesela takdim.
Sofra indirilebilir mi mesela?
Allah sana güç yetirebilir mi diyorlar.
He.
İsa onlara tekfir etmiyor. Eğer mümkünseniz Allah'tan korkun diyor.
Evet.
Öyle işte. Oysa Allah'ın gücünden şüphe etmek, Allah buna güç yetirebilir mi demek? Allah her şeye güç yetirir. Kudretinden şüphe edilmez ki.
Bu şey hadisi
sonra
var.
Senin Buhari'de bir kül hadisi var.
Kül hadisi. Beni yakın, savurun. Evet.
Eğer Allah beni tekrar diriltebilirse diyor, toplayabilirse kemiklerimi diyor. Hı. Böyle söylüyor.
Evet.
Allah da bana
niye yaptın dediğinde?
Haşretinden yarabbim.
Senden korkundun. He. Neyi gösteriyor bunlar?
Cehaletin mazeret olduğunu gösteriyor.
Evet.
Başka deliler de var ya. Yunus mesela Allah diyor ki kendisine suya attığı zaman kazanla önlen naktır alet diyor. Zannettik kendisine güç yetiremeyeceğiz. Aynen böyle yani. Meallerde Yunus'a böyle bir şey isnat etmemek için değiştirmişler mealleri. Tahrip etmişler.
Peki onlar burada mı kalacak? O zaman çıkarma.
Çıkarayım.
Ben kendim hallederim. Sen yorum otur.
Yok yorum yok.
Yok yok. Ben hallettirim. Zevkli hadi. Bak başsın yazın.
Yok şey yok.
Sen de katıl.
Yok ki ben dinliyorum. O anlatıyor ben.
Sen katılmadığın yerlere itiraz edeceksiniz.
O haddini bilir ya.
Had meselesiyle ne alakası var?
Halifelik misin?
Halifelik mi var şimdi? Evet. Şimdi cehalet mazerettir diyor. Duyuyorsun.
Ya abi yüzüğe konuşuyorsun. Söylediğin hiçbir şey anlamazsın. Kafan daha da karışır.
Mazerettir demez mi ya?
Diyor ya işte.
Yo, anlattıkların hepsi kafayı...
Ondan sonra şimdi açalım diyecek. Değiştirecek. Mazeret değil.
Tabii mazeret olmadığı yerlerde var. Mesela Tevbe Suresi'nin 5. ayetinde orada müşriklerden birisi sana gelip eman dilerse ona eman ver ki Allah'ın kelamını işitsin diyor. Bu onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır diyor. Allah onlara hem bilmeyen topluluk diyor hem yukarıda ayetin başında da müşriklerden birisi diyor sana gelirse. Hem cehalete hem de müşrikliği
sahip. Hangi müşriklerde?
Kendilerine davet ulaşan müşrikler olur.
O müşriklerde mi o?
Tabii. Yani Tevbe Suresi'nin o ilk ayetleri hep Mekkeli müşriklerle bir şeydir. Muahedeler anlatılır, ahitleri bozma anlatılır, tamam mı? Eman anlatılır. Öyle.
Yani güzel sağ
olun. Çok güzel.
Şimdi oradaki müşrik hiç davet ulaşmayan mı yoksa peygamberin savaştığı?
Tevbedeki mi?
He.
Tevbedeki davet ulaşan.
Ulaşan.
Savaşılan.
Savaşılan. Biliyorlar yani.
Tabii.
Daveti duymuş.
Tabii.
Demek ki onlarda cehalet diye bir şey yok.
Elbette değil.
O zaman niye söyledin bunu?
Hangisi?
Becaret
burada mazeret değil. Burada mazeret değil. Ama İsa'nınkinde, Yunus'unkinde, işte o kül hadisinde.
Rabbim hadisinde de var.
Şimdi bak kapalı konuşuyor. Şöyle ben sana söyleyeyim daha iyi anlayamam için. Olmazsa olmazlığından ilkeler vardır. O noktalarda mazeret değildir. Yani herkesin mutlaka bilmesi gereken, iman edebilmek için asgari şartlar var. Ne gerekiyor? Mesela tavuturet olayı var, Allah'a iman olayı var değil mi?
Evet.
Bu konularda yani temel meselelerde cehalet mazeret değildir. Akidenin temel meselelerinde. Ama akidenin fevni meselelerinde yani insanın belli bir ancak bilgiyle ulaşabileceği
Bu dediğin konular da bilgiyle olacak Mehmet.
Nasıl?
Bu tağut nedir, ne bileceksin?
Yok, o bilmek zorunda onu.
Nasıl bilecek?
Nasıl diye girecek o zaman yani?
Ve lekad beasna fî kulli ümmetin resûlen ene budullâhi ve ecdene bud tağut.
Tamam.
Ne diyor?
Tamam.
Biz her Resul göndermedikçe, tamam.
Biz her topluma
Resul gönderdik, tamam. Onlara tağuttan kaçın Allah'a ibadet yapın.
Tamam, doğru.
Resul'e bağlıyor yine.
Tamam, Resul zaten yoksa...
Tağut tarihli Resul...
Bak, Resul'ün olması demek, yani şu an bize Resul gelmiş mi? Önceden gelmiş,
evet.
Biz araştırmakla yükümlüyüz. Yani insanın görevi odur. Yani araştırmadan... körü köre taklitle din olmaz. Yani sen araştırmak zorundasın. Hadise ne diyor? Yahudi olsun, Hristiyan olsun, her iki bulmaktan benim Allah'ıma sorduğumdan sonra bana iman etmezse cehennemliktir. Müslüme gücü var. Tamam mı?
Evet.
Şimdi bir insan Resulullah'ın adını duyduğu halde kalkıp onu araştırmıyorsa, onun buyruğunu, kitabını açıkta merak edip de okumuyorsa ve bundan dolayı da yani önemsemediği için, önemsemediğinden dolayı, cahilliğinden dolayı şirke düşüyorsa o mazeret değildir. Adam mesela günümüzde diyelim ki okuyor. İlkokuldan başa, ortaokul, lise, her şeyi okuyor. Gidiyor veya ne bileyim okumasa bile en büyük ticareti her şeyi öğreniyor. Bunu öğrenmeye gücü yeten bir insanın istidat meselesi yani gücü yetiyor öğrenmeye. Ama adam dini öğrenmeyi kendine bir şey görmemiş. Mesela
edinmemiş.
Bu adamın ki mazeret değildir. Bütün mesele burada, bak mazeret kim için söz konusu olur? Ben, sen, Fatih, hepimiz İslam'ı tüm gücümüzle öğrenmek istediğimiz halde samimiyetle, ihlasla yaklaşırsak buna rağmen de yanlış yaparsak yani yanlış anlayabilirsek bu gibi durumlar mazerettir. Ama o da ahirette mazerettir. Dünyada yine değildir. Şimdi mesela diyelim ki ben kendime göre bir takım tevhidlerim var. Bir takım bir şey yapıyorum. Ve ben burada şirke girsem bile sen dünyada beni tekfir edersin. Ama ben bütün gücümü, ihlasımı ortaya koymuşsam ahiretteki durumum farklıdır. Çünkü bir hadis var mesela diyor ki adam işte külünü yakan mesela, yakın diyor ki adam beni yakın diyor.
Külümü savurun.
Savurun diyor. Allah toplamaya kalbirse beni diyor işte kimseye azap etmeyecekler, azap edecektir. Bu sözüyle kimseyi biz tekfir ederiz, kafir ederiz bu adama. Ama Allah Teala bunu bağışlamıştır, ahirette bağışlamıştır. Mesela hadiste geçiyor. Ne diyor? Falanca kişi cehennemliktir diyor. Ya olsun nasıl olur diyor işte o diyor işte savaşı şöyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı. Yok cehennemliktir diyor. Tamam ondan sonra adam merak ediyor, bakıyor intihar ediyor. Ya vallahi sen Allah nasıl olsun diyor. Ya nereden, işte ben de merak ettim diyor, adamın bu kadar kahramanlık gösterdiği halde sen ona cehennem edin diyor başladım. Böyle dedi, sonunda hadis-i sonunda diyor ki, size öyle insanlar vardı ki siz onu cehennem zannedersiniz, Allah katında o mümindir diyor. Size öyle insanlar vardı ki mümin zannedersiniz, Allah katında kafirdir diyor. Tamam mı? Yani bizim zahiri mümin veya kafir dememiz Allah'ın demesi ayrıdır.
Kendi aramızdaki ölçü.
Tamam mı? Yani bizim ölçülerimiz Allah'ın ölçüsü farklıdır. O yüzden insanların zahiren biz şirklerini, işlemelerini onun yani dünyadayken mazeret değildir bizim için. Dünyadayken mazeret ancak hadlerde söz konusu olur. Yani diyelim ki el kesme cezası da yani İslam daha toplumu yeni oluşuyorsa falan filan gibi şeylerde.
Ya fakirlikten oluyorsa.
Bu gibi şeylerde olur. Yoksa şey konusunda iman küfür noktasında öyle değil. Adam mesela diyelim ki sen adam mürtet inanacaksın sonra öldüreceksin. Yani o zaman ararsın. Müslüman onu yani öldürmemek için had noktasında.
Bahane
ararsın. Ama bir insan şirk koşmuşsa onun sen şeyini mazeretini aramak zorunda değilsin. Daha önce şirk koşmuşsun. Artık o hesabı Allah'la kendisi arasındaki olan bir durumdur. Mazeret midir, değil midir? Allah affeder mi, affetmez mi? Nasıl olur? Onun üzerine durmamak lazım. Yani o bizi aşan bir konu.
Evet.
Bizim için bilmemiz gereken nokta temel olarak
zahirdeki.
Zahire göre hükümdür. Bizim ölçümüz budur. Zahire şirk işleyen kimseye biz Müslüman demeyiz. Tamam mı? Zahire şirk işliyorsa. Yani bu adam bir de şu çok önemli. Yani bunu İslam'ı bütün mesele kişinin İslam'ı yorulması, yani İslam'ı dert edinip İslam için...
İstikameti yani.
Tabii istikamet çok önemli bir şey. Ben şu Türkiye toplumunda yani insanların gerçek anlamda bir dini dert edindiklerini görmüyorum. Yani çoğu Muhammed Kutub'un dediği gibi biz Müslüman İslam'ında yani biz İslam'ı gönüllük ilişkilerimizin dışında yapmakla ifade olduğumuz bir takım hal ve hareketlerden ibarettir diyor. Yani insanlar nasıl doğuyorlar? Bir anne babası İslam olan bir yani Müslüman olduğu iddia eden bir yerde yetişiyorlar. O dini ondan miras alıyorlar. Yani aynı insan Hristiyan da olsa, anne babadan da olsa Hristiyanlık kültürüyle yorulacak.
Tahkik sonucu değil.
Tamam mı? Yani bir tahkik yok. Bir araştırma söz konusu değil. Bundan dolayı dert de edinmiyor. Ve böyle geleneksel bir din anlayışıyla gidiyor. Ve bu adam şirkin içerisinde. Şimdi kalkıp da buna yani mazerettir denilmesi çok yanlış bir şey olur. Çünkü bu adam neyi reddetti? Tağutu reddetmedi. Tağutu öğrenmek istemedi. Bir mücadelesi söz konusu olmadı. Çoğu tağut kendisince tağut nedir diyor. Yani Kur'an'ı açıp da okuyan insan az, çok az. İslamcılar dahi, yani İslam mücadele içerisinde olan insanlar dahi çoğu tabii belli bir grup psikolojisiyle içerisindedir. Yani mesela diyelim ki adam, ben onun babası olsam veya kardeşi olsam, çevre yakınım olsa, bir şey olsa belki de benimle aynı fikre sahip olacak. Yani en yakını kim neyse yani veya nasıl bir şeyse, kimin emanet olursa daha çok oraya meylediyor. Yani sonunda bir bilinçli bir tercih değil, daha çok bir taklidi bir iman söz konusu.
Peki delil ikame edilmesine dair birçok haberler var. Mesela Muaz geliyor şeyde, hatta ben not aldım onu.
Tamam, secde etme meselesi.
Secde yapıyor.
Şimdi onların hepsi...
nedir bu yaptığın diye soruyor.
Tamam anladım, onların hepsi işte...
Onlar için ne diyorsun?
Onlar için şöyle diyorum, bunların hepsi secde olayı o ana kadar yasaklanmış bir olay değil. Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın olayı, Adem Aleyhisselam'ın meleklerin secdesi falan filan gibi şeylerle, yani secde, saygı secdesi diye bir secde var. Ama Resulullah'ın şeriatında saygı secdesi
var. Başka olaylar da var. Zat-ı ümmat var.
Tamam, hepsinin izahı var. Şimdi saygı, bu secde olayında yani o ana kadar yasak olmadığı için saygı secdesinin caiz olduğunu öneriyoruz. Zat-ı ümmat hadisesine gelince onu biz şeyde yazdık. Tevhid altta var, okursun burada. Tamam mı?
Kayda girsin diye yapıyorum. Ben dinleteceğim bunları.
Ben önemliyim.
Evet.
Zat-ı ümmat hadisesinde olay şu. Şimdi olaya iki yönlü yaklaşmak lazım. Yani biz sahabeleri gerçekten bir yüceltme boyutu vardır, yani hüsniyet boyutu vardır. Bir de normal o insanlarda yeni Müslüman olmuş, Hureyn seferi sonucunda, o biliyorsunuz Mekke nefesinden sonra insanlar artık akran kan Allah'ın dinine girmeye başladılar. Nasıl giriyorlar? Bir saat içerisinde, iki saat içerisinde çoğu korkudan dolayı giriyorlar veya geliyorlar işte bir şey soruyorlar sonra tamam diyorlar ben kabul ettim diyor. Yani bilinçli bir tercih yok orada da, tamam mı? Ama zahiren Müslümanlar bir şey için tamam ben kabul ettim dedikten sonra Resulullah onlar yok nasıl kabul ettin şunu yaptım bunu yaptım diye geniş bir imtihana git tutmuyor. Yani zahiri şey oluyorlar. Şimdi bu sahabeler gerçekten şuurlu insanlarsa biz onlardan hüsniyet ederiz ve deriz ki bu insanlar sordular yani danıştılar. Yani böyle bir şey yapmak caiz midir? Yani yap derken burada yani yap, yani yapmamız uygunsa yapalım. Yani anlamında sormuşlar. Hüsniyet boyutu mudur? Bu yüzden de teşvik edilmez. Yani o insana yani sen kafir olduğun için dinden çıktın tövbe et falan filan denilmez. Sadece Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem demiş ki bu teklifler tepkiyle karşılanmıştır.
Sert bir
tabii ifade. O zaten küfür, yani söylediklerini sen sizin küfürdür demiştir, tamam mı? Ama siz kafir olduğunuz kelimesini kullanmamıştır. Çünkü onların niyetleri gerçekten yapmak mıydı, danışmak mıydı onu bilmiyoruz, tamam mı? Bu budur. İkincisi, eğer gerçekten onlar yapma niyetiyle yapmışlarsa zaten küfre girmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam de ona siz kafir oldunuz, şimdi Müslüman oluyorsunuz falan filan demesine gerek yok. Bir insan bize şirk yapmayı teklif ederse, biz ona tepki gösterdiğimiz zaman ona bu yeterlidir. Yoksa sen şimdi müşrik oldun, tövbe etmesen öldürürüm seni falan filan gibi şeyler. Yanlış olan şeyler. Tebliğle bir ilgisi yoktur bunun. Bu inşallah tevhid altında aynen bu söylediklerimi orada dikmek
olarak geldi. Orada ifade etmiyorsun ha.
Nasıl?
Reklam promosyonu da ifade etmiyor musun?
Tabii o gerekiyor onlar tanınması için tabii.
Mesela
anlıyorum. Şimdi
şeylerde,
delil ikame...
Dinliyorum seni. Beşlerde.
Hangi beş?
Davet sefer.
Burada. Şimdi bu anlattığım olaylar olsun, bu başka olaylar da var tabi anlatılan.
İnce olur mu?
Şimdi kişinin yani şu şirktir dediği amel bir kişi iş tarafından işlendiğinde illa müşrik olmaz anlamına geliyor mu dediğin?
Tabi adamın durumuna göre şirk işleyen kişi yani her şirk işleyen kişi hemen müşrik olmaz yani. Ona müşrik demek diyemeyiz çünkü adam onu ihlaslı olarak bütün gücünü sarf ettiği halde yanlış anladığından dolayı bu fiil yapmışsa bu kimseye tekfir edilmez yani. Ama Allah'la kendisi arasındaki olan bir durumdur. Biz ona bir şey diyemeyiz.
Delil ikamesi gerekiyor mu orada?
Şimdi delil ikamesi şey edilecek konu vardı, edilmeyecek konu vardı. Şimdi mesela kalkıp da
mesela şurada türbeye girerken birisini gördün.
Yok, o türbede delil ikamesi o akide temeli.
Yani onu neden yaptığını sormak.
Ama şu olabilir.
Niye girdi canım?
Niye girdi sormak gerekmiyor.
Tabii canım onlar gerekir.
İşte onu diyorum, yani türbeye girerken görünce ben kafir mi
diyeceksin? Yok, o şekilde denmez ha. Türbeye girdi diye. Niye kafir adam? Belki bir amaçla girilmişti, bakalım ne yapıyorlar, ne... Girmez de ben de merak ederim, nedir, ne girdi bu şekilde. O ile ilgisi yok. Ben şeyi kaç anladım, yani insan türbeye gidiyor, orada dua ediyor, ne yapıyor? Bunun şeyi yok.
Şimdi onun işlediği amel şirk, küfür amel. Hemen onda tekfir mi gerekiyor?
Yok, ben tekfir olarak...
Yoksa önceden... Yani
tekfir olayı yanlış anlaşılıyor.
Neden yaptığı sorulması gerekiyor?
Tekfir olayı bence bak, şimdi bir insan şirk işliyorsa... O insana biz yaptığı fiil şirktir. Kendisi de müşrik gözüyle biz bakarız. Ama tekfir olayında yani onun malını, kanını helal görmek, onu öldürmek, onun işlerini ne yapmak falan filan gibi şeyler, dışlamak ve benzeri gibi şeyler yanlış anlaşılıyor. Yani bu önemli olan şudur. Yani mesela bir adam diyelim ki abdesti bozacak bir fiil zuhur etti onda. Sen diyorsun ki ya işte sen bak abdest alman lazım. Tamam mı? Bu işe bu olay abdesti bozar. Tamam mı? Senin ona abdest alman demek, yani alman gerekir demek, onun abdesti olmadığını inandığın için sen, yani bu fiil abdesti bozmuştur bu adam bu haliyle abdestsizdir. Ve abdest almadan da namaz kılarsa namazda bağımsızdır. Bunu kastediyorsun.
Evet.
Ama sen ona kalkıp da sen abdestsizsin, abdest bu şekilde değil de ya bu fiil abdesti bozar. Tamam mı? Yani üslup olarak, yani insanlara, yani senin bu yaptığın fiil şirktir dediğin zaman, yani sen bu halde ölürsen ebedi cehenneme girersin. Tamam mı? Yani Evet. Bunu vurgulamak istiyorsun. Yani illa sen adama hakaret babından sen müşriksin, sen şusun busun şeklinde olduğu zaman o tebliğ metoduyla aykırı bir şey. Yani hikmet boyutunu unutmamak lazım. Allah diyor ya işte Rabbin yoluna güzel sözle hikmete davet et. Yani biz şimdi ekranda onu kişi gördüm. Hikmet boyutundan uzak durduk. Biz hep olayı kişileri tekfir etmek için uğraştık. Halbuki insanları kazanmak için uğraşmak lazım. Ama bu hiçbir zaman için o insanın yapmış olduğu fiilin şirk olduğunu görmemek, ona Müslüman muamelesi yapmak anlama da gelmez. Tamam mı? Yani o fiil şirkse, bak arkadaşım bak sen burada bir şirk fiil işliyorsun falan denilip ona güzel bir şekilde bu anlatılması lazım. Bizim onu anlatmamız demek onu Müslüman görmemiz anlama da gelmez. Evet. Tamam mı? Yani bu da çok önemli bir şey. Yani sanki biz ona Müslüman muamelesi yapıyoruz, biz onu anlatalım, Allah kabul etmezse o zaman tekfir ederiz demek. O insana o zamana kadar Müslüman gözüyle bakıyoruz anlamına gelmiyor. O insan bizim gözümüzde şu haliyle Müslüman değildir. Tamam mı? Yani o şirk fiiliyle Müslüman değildir. Ona biz şu an ne aşamasındayız? Tebliğ aşamasındayız. Tebliğ attık, anlattık, hüccet ikame ettik. Ondan sonra kabul etmezse, ondan sonra gerçek yani şey mührümüzü, gerçek teşhisimizi koruruz. Bu şeyle tıp tabirleri ben sana söyleyeyim. Adam mesela geliyor hasta. Hastaya sen diyorsun ki mesela şüphe diyorsun. Adam yüzün rengi sarı. Beti bezi solmuş. Bilmem falan. Ona bu adamın da şu hastası olabilir diye düşünüyorsun sen kendinden. Tamam mı? Belirtileri görüyorsun. Ama tetkikler yapıyorsun, laboratuvar tetkikleri yapıyorsun, klinik tetkikleri yapıyorsun, hepsini inceliyorsun. Ondan sonra tamam bu adamda şu hastalığı var diyorsun. Yani ve başlangıçtaki düşüncenin de çoğunlukta diyelim ki doğru çıkıyor. Yani sen o hastaya hiçbir zaman için sağlam gözle bakmadın, hep hasta gözle baktın. Ama sonunda gerçek şeyini ne zaman verdin? Teşhisini iyice yaptıktan, tetkiklerini iyice yaptıktan sonra ondan sonra geçiyorsun, tedaviye geçiyorsun.
Evet.
Biliyor muyum?
Evet.
Yani burada bu boyutta çok önemli bir şey. Yani tekfirde şimdiye kadar hep sanki onu tekfir etmezsek biz kafiriz mantığıyla tekfir etmek. Yani lap diye ona kafir demek bir din haline getirdik. Yüzüne karşı da özellikle bu şekilde. İşte çok tehlikeli bir boyut oldu.
Evet.
İşte bu yani kitaplar şu kitaplar yani özellikle bunu çok yanlış tercih etti insanlar.
Evet. Şeref kitapları şuna koy kenara al ver şöyle.
Şeref hepsini...
Kitaplar buna almaz.
Yok Şeref şunları hepsini şuraya yiyin sen şu güzel şekilde. Şöyle yapsa
ayrı. Ben onları güzelce dağıtım şey yaparım. Sen onun içine koy onları.
Şimdi yok şey yapsın ya şöyle koysun.
Kenara dizelim işte.
Oralar şimdi soba falan kurulacak.
Kitaplar şöyle koysun.
Hırpalanır yani. Ben onların ayarlamasını yaparım. Buna koysun. Tamam. Mesela bir kısmını şöyle koydun ya. Mesela öbürünü de şöyle koyarsın. Ben de ayırt ederim şöyle.
Renklerinden
şöyle ayırt ederim.
Hepsini
yok zor olur ya. Yapsın şeref şimdi hemen onu takılmaz olur. Biz.
Ya nereye yapacaksınız ben koyayım olmasın.
Sen şunların içine koy ben onları ayarlarım. Şey yapmayın yani bak kaybetme.
Yok yok.
Sohbete de yok. Peki bu vela ve bera konusu.
Evet.
Vela ve bera konusu.
Evet.
Veladan olan yani veladan tabi cüzleri var.
Evet.
Hani sevgi, muhabbet, yardım etmek, bir arada olmak.
Evet.
Bunun bir tanesini, bir cüzünü gösterdiğin zaman vela yerine geliyor mu? Tamamını değil.
Yani şirki götürenler var, götürmeyenler var. Şirki götürenleri yaparsan tabii şirki olur yani.
Mesela Rum suresinde müşriklerin Romalıların yenmesi olayı anlatılıyor.
Aynen.
Rum suresinde. Bunu nasıl anlamak gerekiyor?
Onu kafirler arasında yani ehli kitap olanlar, İslam'a yakın olanlara karşı muhabbet olarak yani mesela diyelim ki bugün laikler Refah Partisi'ne hücum ediyor. Refah'la senin çok örtüştüğün noktalar var yani. Bundan dolayı laiklerin ona zulmetmesi, senin hoşuna gitmemesi, bir dakika üzülmen lazım.
Tabii.
Bu vela değildir yani. Vela kalpten gelen bir sevgiyle onları tam bir desteklemek. Başlarlar için mücadele etmek. Ya bak işte Refah kardeşlerimiz işte ne güzel şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar falan filan gibi. Bir yani bu tür olaylar küfür olur. Yoksa öbür türlü bir kafir bir yani kafirle müşriye ayırt etmek lazım yani.
Bunları da koyarım değil mi buraya?
Tabii koy.
Koy. Birer tane benim yanıma ver bana.
Eyvah. O zaman dur. Fatih'e de bir tane söyle. Senin Fatih'e.
Ben şu kitaplara
bakıyorum.
Adam bakın yazıyor. Şeytan ilmi olmayan, kendi yaptığına ne olursa olsun derler ya kişiyi, tıpkı çölde susamış olan kişinin serap görmesi durumuna düşmüş. Halbuki kendisi bu. Evet, şeytan böyle yapmış. Kendine
biz ayarlasaydık daha iyi olurdu ya.
Ne?
Neyse ama bizim çıkalım daha iyi. Yüksek yaparlık da
öyle. Ben konuşman için şey yaptım sana yani. Şey yapmayın ya. Şimdi Metin.
Şunun adına bir atan öyleyse. Yüksek yaparlık da öyle. Ya bir şey. Şey yapmam ya. Kefaret serbest bırakmamız herhalde ya.
Takiye meselesine değinelim bir de.
Evet.
Takiye olayı. Yani
şirk işleyemezsin takiye
olarak. Yani parti kurarak
olmaz.
Takiye yaparak İslam getirilebilir.
Yok ben onu kabul etmiyorum. Açık şirk var orada yani.
Bu, Yusuf Aleyhisselam delil getiriliyor.
Yusuf Aleyhisselam orada Allah'ın hükmüne hükmermezlik yapmadı ki Allah'ın hükmüne hükmetti orada.
Şey, kralın dinine göre hüküm veriyormuş ama.
Yok hayır öyle bir şey kesinlikle.
Orada diyor ki eğer kralın dinine göre hüküm verseydi kardeşini alıkoyamayacaktı diyor.
Tamam benim melek diyor.
Hı?
Dini melik.
Evet.
Kralın dinine göre.
Demek ki melikin dinine göre mi yapıyordu önce?
Hayır. O melikin mevcut olan yasalarına göre böyle bir şeyi uygulayamazdı. Onu uygulamak açısından yoksa böyle bir şey düşünülemez yani. Mücahit'in görüşü de geçiyor şeyde. Mevzuda geçiyor. Kral Müslüman oldu diyor. O kral için.
Hadis.
Ama orada kastedilen kral ne geçiyor yani? He? Kral ne eski din orada kastedilen?
Ama
dinine göre alıkoyamazdı. Tabii eski dinine göre alıkoyamazdı. Onu kastediyor.
Şimdi burada belli bir süre hüküm mü verdi?
Hayır, hayır. Hiçbir zaman için öyle bir şey olmaz yani.
Farklı kardeş şey, Müslümanların Habeşistan'a hicret etmesiyle ilgili anlatılan kıssadan da delil çıkartıyorlar. Necaşi meselesinde.
Parti kitabında onu işledik ya, ona delil olmaz. Necaşi. Ona delil olmaz. Bak, o parti kitabına bakarsın hocam.
Ben kitabı okudum kardeşim.
Necaşi'nin
niye delil olmaz yani? Necaşi belli bir süre küfür kanunlarıyla hükmetmedi mi?
Necaşi'nin herhangi bir kanununu kabul etmedi ki. Sonra İslam'dan taviz vermediler ki. Particiler İslam'dan taviz veriyor.
Yok.
Cafer bin
Necaşi Müslüman olduktan sonra da kalmadı.
O konunun en güzel açıklaması Resulullah'ın hayatında İslam'ın her şeyin olduğu kitabında açıklandı. Tamam mı?
Evet.
Yani ikinci kitapta var. Hatta dördüncü kitapta da var. Dörtte mi? Üçte mi ne var yani? Dördün orada bakarsan görürsün. Geniş bir şekilde Necaşi meselesi açıklandı. Olay şu. Necaşi'nin ne yaptığına dair, yani küfrü kanunlara uğramadığına dair açık bir şey yok. Yani tamam mı? Tarihen yani. O zamanlarda çoğu hadde inmemiş. Mekke dönemi zaten. Tamam mı? Hadden çoğu zaten inmedi. Birçoğu inmemişti yani. Ve Necaşi de imanını gizleyen bir insandı. Yani imanını gizleyen insanın durumu farklı oluyor. Yani mesela Necaşi biliyorsun rivayet var onun hakkında. Diyor ki ben diyor şey hatta halk ona isyan ediyor. Siz İsa hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Suriyeler işte Allah'ın oğlu falan diyor. Ben de bundan başına inanmıyorum diyor. Ve o bundan başına derken bir yazı yazmış. İsa Allah'ın kulu ve Resulü'dür ve Allah'tan bir ruhtur diye. O yazıyı kastederek elini dokunuyor. Ben de bundan başına inanmıyorum diyor. O yazıyı kastediyor. Halk ise şeyi anlıyor. Siz kendi dininle aynı şeyi düşündüğünü zannediyor. Bundan dolayı da
o rivayet sahih mi yalnız?
Nasıl?
O ikinci, birinci rivayet sahih de ikincisi sahih mi acaba?
İşte İbn-i Nişan'da geçiyor. Artık İbn-i Nişan bütün hadis tarih kitaplarının sahihliği şüphelidir yani %100 bir şey diyemeyiz. Hani bizim için önemli olan burada şudur yani Necaşi'nin açık, şimdi bizim itiraz ettiğim nokta şu, biz particilerin takiyesini neden kabul etmiyoruz? Çünkü onlar açıkça dini yani Müslüman olduklarını, dini getirmek istediklerini falan yani şeyleri belli, akideleri ortada. Yani casuslukta esas olan gizliliktir. Yani mesela onun Müslüman olduğu bilinmemesi, dinde olduğu bilinmemesi lazım. Tamam mı? Yani burada İslam adına bir fiilin yapılmaması lazım. Yani şimdi bir insan hem Müslüman olduğunu söyler ve Müslüman olduğu hani şirk işlerse biz ona müşrik deriz. Ama Allah katındaki durumu ayrı bir konudur. Yani biz oraya dokunmuyoruz. Allah katında Allah onu nasıl değerlendirir onu biz bir şey diyemeyiz. Ama bizim için önemli olan nokta şudur, bunların yapmış olduğu fiil zahiren şirktir. Biz Necaşi'nin zahiren orada ya Necaşi gerçekten şey kanunlarını
küfür kanunları uygulanmışsa ve İslam kanunları olmasına rağmen Necaşi zahiren müşriktir. Tamam mı? Yani ona, ancak Necaşi, bizim bildiğimiz kadarıyla Necaşi imanı gizlemiş olan bir insandır. Tamam mı? Yani imanı gizlemiştir. İmanı gizlediği için de onun yapmış olduğu o fiil İslam'a mal edilmez.
İslam'a
mal edilmez. Tamam mı? Yani İslam'a mal edilmez. Olay budur yani. Mesela ben hani bir işte kişiler var, işte Resulullah diyor ya, sen hakkında işte Kabe'nin eşrefi öldürmek istiyor, mesela sen hakkında sövebilir miyim diyor, söylüyor, izin veriyor. Tamam mı? Yani liderin izniyle kişiler böyle bir şeyler yapabilirler. Yani casus olayında tamamen İslam'a nispet edilmemesi esaslı. İşte bunlar hem namaz kılıyor, hem kanunları kapalı, hem şeyler, hem de kalkıyorlar. Şimdi bunların hiçbirisi bence önemli değil. Önemli olan burada bizim için nokta şudur. En temel esas partide hüküm konusu çok önemli bir konu. Allah'ın yani çıkardıkları zaman başbakan konumunda veya milletvekili konumunda Allah'ın hükümleri, uluhiyete soyunma vardır. Yani uluhiyet boyutu vardır mesela. Yani Allah'ın hükümleriyle hükmetmeme meselesi vardır. Allah-u Teala'nın yani haram kıldığı şeylerini helal kılma noktasında hüküm çıkartıyorlar. Veya işte belli Anıtkabir'deki o dilekçe yapmaları, bir takım işte kutlamalar falan filan. Zahiren bunlar hepsi veya törenler, bayrak münasimler falan hepsi bunlar hiçbir şekilde izahı olamaz yani.
Evet.
Artık hesabını Allah'a verir. Biz ona bir şey diyemeyiz. Zahiren şerifi içirttir.
Evet. Fatih Kardeş, sen ne diyorsun bu konuda? İlave yapacağın bir şey var mı? Aynı mı? Hiç katkıda...
Kitap çıktı. O geniş bir şey anlatmış.
Kitap partinin şeyini yaptık biz. Yeni ikinci baskısı için. Büyük böyle. 300 sayfaya geçti bunu. Ayrıntılı var mı?
Tabii onu okusunlar işte.
Aslında çıkış alsaydık getirdik sana da.
Tamam, biz çıksak iyi olur ya.
Başlatıyorlar
ya. Bal gelecek, çay...
Bardak yok burada, ben...
Bardak var, şurada var. Şey de var, masanın üstünde.
50 kere yazmış aynı şeyi ya.
Betül kardeş, bu... hadise nasıl bakmak gerekiyor? Yani hadis kritiğinde Kur'an-ı Kerim ölçü alınarak Kur'an'a uyanlar anlıyor, uymayanlar aklının mantığı mı doğrudur? Yoksa senedine bakılarak mı alınması gerekir hadis? Sizin kanaatinizle.
Şimdi senede baktığınız zaman senetme Kur'an'a aykırıysa nasıl olacak? Olmaz ki öyle bir şey.
Senet Kur'an'a aykırı olur mu?
Yok diyeyim. Senede sağlam.
Metin aykırı.
Metin Kur'an'a aykırıysa.
Mesela bir örnek.
Bariz hatalar bir şeyde olursa.
Bugün anlaşılan hadisler de var. Sinek hadisi mesela örnek. Bugün anlaşılamamıştır. Eğer
zorlama ya. O bilimsel açıklama yapın.
Şimdi ben
zorlama mı?
Yok, ben şuna bakarım. Yani ben mesela diyelim ki Kur'an'da rejim geçmez. Hadiste rejim geçer. Ben Kur'an'a aykırı olarak ben bunu görmüyorum ki. Yani bu aykırılık olayı bakış açısıyla ilgili. Yani ben hadisleri mümkün olduğu kadar şey yapıyorum.
Ha.
Tamam. Üç tane mi aldın?
Şimdi üç parça aldım.
Tamam.
Şimdi birisi bir kilo
ürek. Tamam, bir buçuk.
Bir buçuk kilo bir.
Tamam.
Öteki de üç kilo bakalım.
Tamam.
Hadi.
Tamam, ondan da.
Ne kadar bilmiyorum.
Tamam, tamam. Doğru geldin. Ha. Ayağınız. Tamam. Eline sağlık. Teşekkür ederim.
Tamam, şey değil. Yani o işte, o bir kiloluk var ya.
Tamam.
Kiloluk biraz yüzü bir tarafını iyice doldurmuş da bir tarafını kaşet almış gibi Şangara'ya.
Tamam, önemli olan orada. Sapık. Sapık. Bu adam. Yani şu davetçi eleştirin ne, hangi noktada?
Deva sınavı yapmıyor.
Hı?
Deva sınavı yapmıyor adam.
Hevasına uyanıyor.
Hevasına.
Mesela.
Namaz kıl.
Hadi kıl bakalım. Biz devam edelim. Rejim olayı Kur'an'a muhalif deyip reddeden arkadaşları var.
Yok, ben Kur'an'a, yani ben hadislere, yani genel olarak hadis alimlerinin, yani Buhari, Müslim, onların yani nasıl yaklaştığı gibi yaklaşıyorum. Onların şeyleriyle, yani hadisleri mümkün olduğu kadar tevil etme taraftarıyım ben. Tevil etip de yani reddetmemek lazım. Yani bir hadis bizim mantığımıza, kafamıza uymuyorsa
o hadisi hemen yok böyle bir hadis yoktu sahih değildi falan filan demek taraftar değil. Diyelim ki Kur'an'da geçmiyorsa, kabir azabıyla ilgili açık bir ayet geçmiyorsa, hadise de geçiyorsa bu Kur'an'a niye aykırı olsun ki? Kur'an mücmeldir. Meseleyi anlatmıştır. Firavun'la ilgili mesela ayet diyor, sabah akşam ateşe sunulurlar diyor mesela, ayet var onun hakkında. Yani bu tür ayetlerde mücmel olarak zaten mesele açıklanmıştır. Ama hadislerde bunun teferruatını yapmıştır. Namazı kılın demiş Allah-u Teala. Nasıl kılacağımızı hadislerde bildirmiştir. Namazın zekatları bile hadislerle sabit olan bir şeydir yani. Zekatın kime vereceği, nasıl vereceği falan birçok şeyler. Teferruatı hadislerde geçmiştir. Haccın yapılacağı falan. Bunlar hepsi Kur'an'ın bütünleştirici noktadır. Yani hadisi Kur'an'dan ayrı tutmamak lazım. Yani bağımsız değerlendirmemek lazım. Ama şu var yani, her şeyin bir aşırılığını görüyorum ben. Aşırı derecede mesela diyelim ki hadise önem verip Kur'an'a pek fazla itibar etmeyen insanlar çıktığı gibi, aşırı derecede Kur'an'a önem verip yani mealci denilen Kur'an mealciliği olduğu gibi hadis mealciliği de var. Yani bu manazlık olayı biraz işi karıştırıyor. Ben o kanaatteyim. Yoksa Kur'an'la hadis niçin, hani hadisle geçiyor ya, siz Allah'ın kitabıyla birbirine tokuşturmaya mı çalışıyorsunuz yani? Niçin biz hadislerle Kur'an'ı birbirine tokuşturmaya çalışıyoruz? Çünkü mümkün olduğu kadar birleştirme yoluna gidelim. Yani ben o taraftarım. Ama apakı açık bir şekilde Kur'an'ın aykırı hiçbir tevil etme boyutu yoksa zaten onu mecburen yani kabul etmeyeceksin. Onun bir kabul edecek bir boyutu olamaz yani. Yani diyelim ki Allah-u Teala bir şey şirk diyor hadiste de ona. Kur'an'a biz bakarız. Kur'an'ın bu bütünlüğünü iyice kavramaya çalışırız. Hadisleri de o bütün içerisinde zıt gibi gözükenleri de tevil etme yoluna gideriz. Sadece. Yani mesela nedir? Örnek olarak mesela ben rejimi nasıl mesela algılıyorum? Ben rejimi şöyle anlıyorum. Allah-u Teala şey yapmıştır. Bekar Yusuf'a mesela vurulmasını söylemiştir. Resulü Selam de hadisinde bunun bekarlara has olduğunu, evliler için ayrı bir şey olduğunu, yani vahiy ganimetli olacağını ben kabul ettiğim için bu şekilde değerlendiriyorum. Yani Kur'an'a rağmen hüküm, yani Kur'an'a aykırı, Allah vur demiş, peygamberi öldürmüş şeklinde algılamak, o yani bir bakış açısını vermiş olduğu bozukluktan kaynaklandığını inanıyorum. Yani o gözle bakıyor, tokuşturuyor yani. Bu şekilde yani, yoksa niye aykırı olsun ki? Yani bu şey değil.
O sabah akşam ateşe sunulur ayeti, böyle senin anladığın gibi kabir azabına falan dirayet etmiyor.
Tamam, senin anladığın bu şekilde olabilir. Biz ehl-i sünnet alimleri bu şekilde, selef alimleri bu şekilde algılamışlar kabir azabıyla ilgili. Ben de İmam Malik diyor ki işte bu ümmeti ilklerini kurtaracak olan şey, yeterli olan şey sizin için yeterlidir diyor. Ben niye özellikle eski alimler kitaplarını çıkartıyorum? Yani o insanlar Kur'an'ı anlamada, İslam'ı anlamada ilk asır ne kadar yani nasıl anlamışsa bizi, onlar bizden daha iyi anlamışlardı temel meseleleri. O noktada bir onların anlayışlarına bir mutlaka bilmekte fayda. Yani geçmişini bilmeyen geleceğe umutla bakamaz diye bir meşhur sözler vardı tarihi içeri. Yani geçmişteki insanların, ama bu tamamen o insanların her bakımdan hiç olmadığını, onu kabul etmiyorum o şekilde. Yani mukallidliği zaten reddediyorum ben.
Peki içtihat konusuna nasıl bakıyorsun?
İçtihat yapılması lazım canım. Şart kıyas yapılır, bundan niye bir şey yok?
Mesela içtihatta haram olmayan bir şeyi helal yapma ve helal olan bir şeyi haram yapma gibi şeyler ya, mezhepler arasında mesela denizden çıkan bazı şeylerde farklılıklar var. Biri haram, biri helal diyebiliyor.
Delil edersin
ondan
ya.
Onlara bence ben şu an için helal haram meselelere gibi şeylere girmek istemiyorum. Yani
içtihat var mıdır yani?
Kıyas yapılmamış mı? Yapılmış. Hadisler
yapılmıştır.
Var.
Sahih şey mi yani? Meşru mu kıyas?
Hadisler de var ama yapılana dair. Mesela Hazreti Ömer soruyor, diyor ki hanımımı öpmem orucumu bozar mı diyor. Mazmaza yapmaya benzetiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyas yapıyor. Yani kıyasla ilgili bir sürü deliller var. Yani Allah-u Teala sizden öncekileri başına gelenleri hatırlatıyor. Mesela Firavun diyor işte karşı geldi biz kavmi. Biz de onu azap ettik diyor. Yani siz de böyle yaparsınız, siz de azap ederiz gibi. Yani bu tür kıyaslar, şimdi mesela rakın haram olduğunu nasıl çıkaracaksın? Kıyas şunu çıkaracaksın.
Hayır, onu zaten kıyas yapılacağına dair bir emir olduğu için burada kıyas...
Tamam yani ben şimdi haramların helalinin artırılması meselesiyle ilgili konuşmuyorum.
Maide 3'e aykırı değil mi kıyas?
Nasıl?
Maide 3 aykırı değil.
Maide 3'te niye? Dininizi tamam, bu dinde eksiklik olarak o değerlendirmemek lazım. Bu şeyle ilgili bir şey.
İnşallah.
Yani problemler zamanla gelişir, oluşur. O problemlere göre temel ilkelerden taviz vermemek kaydıyla daha önceki olaylara uygun olarak onun paralelinde hüküm vermekte. Bunun aykırılığı yok yani. Ama
başka insanları bağlar mı?
Nasıl?
Başka insanları
yok, bağlamaz. O senin kendi içtihadındır. Delilin vardır. Bakarsın başka insan da ama yeter ki sağlam, başka insana itiraz eden insan da sağlam bir delille, yani onda bir dayanağı olsun. Yani dayanağı olduktan sonra bir problem yok.
Şimdi aranızdaki ihtilafları Resul'e götürün diyor. Dininizi tamamladım diyor. Şimdi bu ayetlere göre değerlendiren insanlar, yani kıyasın ve rey'in geçersiz olduğunu, hakkında ayet veya yani nas bulunan konuların bizi bağladığını, onun dışındaki konuların mübah olduğunu, yani dilediğin gibi yapabileceğin konusunda, hani kıyas dememişler de ibaha, mübahlık ifade eder diyerek geniş bir kafa açmışlar. Hani sadece ayet ve hadisle sarılırsak günümüzde binlerce mesele doğuyor. Her meseleyi ayetle, hadisle hükme bağlamak mümkün değil. O halde kıyas yapalım diyenlere karşı da biz diyoruz ki, ben zahir olduğum için, ayet ve hadisler bizi cennete götürecek, cehennemden kurtaracak bir şeylere sahip. Onun dışında kalan konular ayet vadisi ters düşmemek şartıyla dilediği gibi yapabileceği konular. Yani mübah.
Ya zaten ayet vadisi karşı gelmek kaydı tabii ki olur.
Onu mesela ben çekirdek giyip ibemenin hükmünü aramam Kur'an'da veya.
Zaten kimse aramıyor ki, kıyasla da aramıyor.
Haram olursa yani, haram bir şey.
Haramı ararım ben.
Haram ararım.
Dolayısıyla yani şimdi bugün helallere de yani. İşte
helallere de öyle. Zahirlere de değil ki sadece.
Tabii diğerine de öyle.
Herkes öyle bakar. Usul olur yani.
Usul olur.
Herkes
bir çemenin yani tek tek bütün helal olanların
hükmünü
aramaz ya.
Haram işte.
Eşyada asıl olan ibahattır.
Haram içinde
değil. Haram mı diye bakılır. Haramsa uygulanmaz. Haram değilse serbest.
Eşyada asıl olan ibahattır. O bir temel.
Mesela denizden ifa verdi ya. Denizden deniz anası çıktı. Deniz anası helal mı diye kitaplara bakmaya gerek yok ki.
Niye?
Haram olanları bildiğin zaman onun dışındakiler helal.
Deniz avı zaten umumen helal kılındı diyor.
Hanefi mezhebine göre ama.
Ya Hanefi mezhebini boş ver, ne yapacaksın?
Boş ver olur mu? Sen diyorsun umum kaydı. Hanefi mezhebi bunun üstüne kurulmuş.
Hanefi mezhebi üstüne kurulmamış. Ebu Hanife bunu deyip demediği de belli değil. Birileri çıkmış Ebu Hanife bunu isnat etmiş.
Mesela iman artır eksilir diyor Kur'an. Onlar artmaz eksilmez diyor.
Ama artmaz eksilmez demesi iman edilecek şey değil mi? Sayısı.
Tabii yani açıklaması var ya.
Apaçık ayete Allah imanları artardı diye abi kaç tane ayette onu diyebilir mi?
Yani onu demiyor. Ya onlar ben şunu inanıyorum. Mezhepler arasındaki ihtilafların
anlaşılmıyor.
Çoğu yani. Birbirini anlamadıkları için.
Tabii. Değil. Bir de muharız taraflar ya böyle.
Tabii.
Ya aynı günümüzde bile böyle değil
tabii,
mi?
Tabii öyle.
Körüklüyorlar birbirini. Yoksa ortada incir sekreterini dolduracak fazla bir şey yok ya. Yani.
Hep lafızda kalıyor ihtilafları.
Çok çok fazla. Birisi namaz kılmayanı tekfir eder. Birisi kan çıkın diye
alıyor. İki nedeni var. Namaz terk edenin kafir olduğuna dair de bir sürü hadis var.
Ben,
namaz terk edeni Allah'ın bağışlayacağına dair demişsin de hadis.
Öyle
yani,
var. Öyle
değil. Derilerin taarruzundan kaynaklanıyor.
Şimdi geçmiyor hadis.
Geçiyor ya.
Ebu Davud'da geçiyor.
Sizin de biliyorum ben. Ebu, o Allah dilerse mağfirlerle
beynir kufu vel imari terkus salatı. O, bu hadis meşhur.
Bunun gibi çok başka meşhur.
Tamam yani.
Öbürü Ebu Davud'da İbn-i Macide onlar geçiyor.
Ebu Davud'da İbn-i Macide ve deseydir senin dediğin hadis var, o anlama gelmiyor ki. Hani namazındaki eksiklikler tamamlanır diyor. Hayır, namaz kılmaya
Allah mesela... dilerse onu bağışlar, dilerse azap eder diye de bir hadis var.
O namazındaki
eksiklikler gelen kimse hiç.
Namazı kabul olmayan...
Tekbir etmeyenler bunu delil alıyor.
Şimdi o, işte o delil...
Aslında namaz... bence o da aralarında mesele. Terkten kasıt nedir? Bir vakit mi, iki vakit mi, hiç kılmamak mı?
Hiç kılmamak elbette olmaz. Yani
işte. Yani
o çok açık bir kürtü.
İşte, o nokta var yani.
Namaz kılıyor, halde mümkün mürciyeler hepsine onu uyarlıyor.
Ha işte mürciye... Demek
ki
sen Allah'ın arşta olduğunu inkar ediyor Hanefiler.
Hanefiler değil ya.
Hanefiler inkar ediyor.
Bugün o Ami Hanife'ye
ya Ebu Hanife kabul ediyor. Kitabında kabul ediyor da.
Hem de istikrar diyor. Allah'ın arşta ne istikrarı vardır diyor orada.
Ve inkar edeni tekfir ediyor. Ben şey yaptım. Ha. Baktım da. Yani incir çekirdeğe doldurmaz dediğin meseleler öyle bir incir çekirdeği ki yani
bunu demiyor.
Dünyayı arıyor içine yani.
İşte.
Doldurtuyorlar.
Ya bir de bunlar bugün günümüze gelen itiraflar o gün gerçekten imamların arasında yok. Belki de hiç gündeme gelmemiş şeyler. Daha sonra Şafiler, Hanefiler, Malikiler, Hanbeler arasındaki şeyler. Yani gerçekten imamların birbirine itiraf ettiği şeyler değil. Öyle olsa gerçekten o itiraflardan da ilim alınır. Çünkü ayrı itiraftır.
Peki ama.
Eğlenin aslında takip eden itiraflar değildir.
bak feni ihtimalle
bir şey yaptı ama. Yani bu bir şey kalıyor. Avlanma yapar mı diyorsun?
Zahirler olmamış da.
Hayır. Bu ad ya zahirler ne?
O zaman büyüklerden bir tane
ya. Ha orayı izah edeyim. Şimdi bu dergisinde oraydı ben diyeceğim. Saldırdığı konulardan bir tanesi. İbn-i Adem'in kitabı var. Usulüddin var. Usulüddin'de hakkında herhangi bir nas bulunmadığı müddetçe emirler emirdir. Emirler eğer hakkında başka bir nas bulunuyorsa farzlar mübahlar, mübahlar farzla dönüşebiliyor. Örnek avdan
İhramdan sonra
avlanan ayeti peygamber avlanmadığı için çünkü o ayet ona iniyor.
Tabii.
O avlanmıyor. Avlanmadığı için oradakini ibaha.
Tamam, yani, mesela
böyle bir şey diyor.
Diğerler de öyle düşünüyorlar.
Kimler?
Diğerler de öyle düşünüyor.
Olabilir. Yani zahirler
şey. Niye bu isnadı diyor?
Bu yanlış.
Ben zahirliği bilmiyorum açıkçası.
Zahirlik şu anlaşılıyor. Bak ben size söyleyeyim.
Yani bilmediğim şey.
Çocuğa var. Diyorsun ki oğlum git leğenle kovayı getir diyorsun. Leğenle ibriği getir diyorsun. Kollarını sıvıyorsun böyle. Git diyorsun sabunu, leğeni şeyi getir diyorsun, ibri getir diyorsun. Çocuk sabunu, leğeni, ibri alıp geliyor önüne. Şimdi sen zahirin emrine uydu. Ama su yok içerisinde. Zahirlik bu değil.
Zahirlik bu oldu söyleniyor işte.
Hayır bu değil işte.
Ama çok şeyler istat ediliyor. Sadece alınma değil. Mesela o
söyle.
Bostan hadisi istat ediliyor.
Hangi bostan hadisi?
Başkasının bostanını sulamaktan Resulullah nehyetti. Hadisini zahirler. Hiç kimse kimsenin tarlasına su atmazmış. Halbuki bu iddeti bitmemiş bir kadınla birleşmeme ile alakalı.
Zahirler öyle değil. Demin dediğin şey yanlış.
Ya şimdi bu halde çıkartırsınız.
Bak. Onun kitabını yazmışsın şeyine. Ben oraya kenarına çizdim hatta. İftira yapıyorum.
İftiracı, o zaman iftira cüzdası vuralım hadi buradayken.
Yazdım.
Ben Musa. Bak burada davetçinin dersi de buradayken. Şimdi bu adam İbn-i Hazm'a iftira attı. Ve şimdi biz bunu burada kazif cilası vuracağız. Kazif cilası verdiğimiz halde eğer dese ki yok işte benim aslında iftira atmam için falan dese de kafir olur. O kitaba göre.
Sonra bana kafir
tabii. Olur. Tabii. Orada okursa görürsün.
Çünkü bu kadar sunu yavrum.
Şimdi mesela sen mesela bu kitabın yazarını veya bu elemanlarını herhangi birini zina ederken görsen ve diyelim ki bir kadından gördün tamamen anormal bir vaziyette. Ve dedin ki ya falanca gördüm evde zina ediyordu. Sen gerçekten onun tam duhul olayını görmezsen, görmediğin halde zina ediyor dersen kafir olsun. Çünkü zina, ona zina denmiyor. Ona yani İslam'da haddi gerekten zina ayrıdır, normal ayrıdır. Yani sen o zaman İslam'ın zina demediği bir şey zina dediğin için kafir oluyorsun.
Sana kafir demeyenler
de. Ben de senin bu sözüne inanırsam ben de kafir oluyorum. Çünkü tek kanaldan gelmiş bilgiyi muteber ettiğim
sonra şey. Böyle yine gidiyor değil mi?
Zincirleme böyle gidiyor. O yüzden ne yapacaksın?
Orada göre mi?
Tabii orada da yazıyor işte.
Israr fikri o şey Mustafa Şükrü'nün fikri o.
İşte mesela...
Ondan da daha kötü ya.
Daha da aşırı. Israr. Şimdi mesela şey... ben sana kibirlisin desem... ve bunu da ayetleri hadislerle ispatlayamazsın kafir oluyor.
Biliyor musun başkanım? Bilmiyorum.
Peki öyle bir şey duyarsan beni haberdar et. Ne diyeyim?
Onda vardı, hatta içeride Et-Tevattü'den içeride olanların yazdığı bir kitap vardı şu kalınlıkta. Cehalet özürdür diyenlere karşı yazılmış bir kitaptı ama acayip bir şeydi yani. O şeylere falan çok güzel deliller getiriyordu. Onların getirdiği delillere karşı. Tabi bu bir ilmi şeydir, o getirir, o da getirir, o da getirir. Bu böyle devam eder gider. Şimdi ben bir de şunu şey yapayım size. Ehli sünnet kimlerdir? Bunların dışına kadar tekfir edilir mi?
Ya bu çok saçma bir şey ya. Ehli sünnet zaten slogan bir şey yani. Herkes ehli sünnet olduğunu söylüyor. Standartı yok ki. Selefiler ehli sünnet, Hanefiler ehli sünnet, Hüseyin'in müşrik ehli sünnet.
Şey,
İnan soruları. He, var mı burada? İnan soruları falan var mı?
Yok. İnan soruları...
700 gram şu.
Tamam gerek yok. Bir kilo bu oluyor şükür.
Ya bu işte standart olmuyor.
Herkesin
ehli sünnet olduğunu söyledi. Metin şu kutunun içine koyuver onu da dağılmasın giderken.
Vahabiler ehli sünnet.
Şu kağıt kutunun içine koyuver onu. Bağla.
Ehli sünnet olma gibi bir zorunluluğumuz yok ya. Müslüman isminden başka. Doğru değil yani. Ehli sünnet bir fıkhın ismi.
Evet.
Tarihte.
Şia gibi. Alameti nedir?
Neyin alameti?
Ehl-i sünnet olmanın.
Şey yapalım, öteki biraz daha...
Benden sonra şu fırkalara ayrılacağız. Benim masrafımın yoluna. Laçlar efendim yanına
koyarsın. Doğru yana Müslüman deniliyor. Niye ehl-i sünnet diyoruz? Öyle yapalım.
Şey olarak yani.
Hoş değil ya.
Sünnet ehli.
Hoş değil. Müslüman isminden başka.
Evet.
Allah diyor, huve semmâkumun müslimin. Sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Ve la temutunne illa entum muslimun.
Niye dolmuş? Sünnete karşı önemsemeyen rafizi bir takım fırkalar çıkmış, ondan dolayı
dolmuş. Niye ehli Kur'an ve sünnet değil?
Nasıl? Hayır, onlar sünnetle özellikle şey yapmışlar, ayrılmışlar sünnet hususunda. Sünnete bakışları bozukmuş, ondan dolayı.
Doğru değil ya bence. Zaten bak fırka diyorsun yani.
Fırkalaşma da.
Ve standart olmayan bir fırka.
Herkes fırka farklı yani, bunun bir şeysi yok ki. Yani şimdi bu fırka değilim demek fırkalaşma neden de bir fırka oluyor. Yani bunun bir şeyi yok ki. Sen yani herkes bir şey karşı dedi. Tamam mı? Karşı olmak da bir kalp.
Bir fırka.
O da bir fırka oluyorsun şimdi. Sen de bir ekoyorsun kendine göre.
Sakınmak lazım mı?
Peki bugünkü ehli kitap gerçek ehli kitap mıdır? Kadınlar öyle evlenilebilir mi mesela?
O konu hakkında biraz araştırmamız gerekiyor. Yeterli değiliz yani.
Betül, sene var mı bilgi?
Benim de bu konuda yeterli.
Bugün ehli kitap
şeyler, yani klasik
ehli kitap mıdır? Mi? Kur'an'da geçen ehli kitap mıdır?
Ben şu halde olmadığı şey diyeyim ama yine de bir takım insanların işte anlattıklarını değerlendirmek lazım. Bir şey diyemeyeceğim bu konuda.
Oturmamış şeyler var ya, bilgi birikimleri var.
Ya kolay değil ya, ben ona görüyorum. İçtihat etmek.
Ben baktım onlara şöyle.
Peki, sorulara. Dinde zorlama ne anlama geliyor? Yani dinde zorlama yoktur.
Genel.
Dinde zorlama yoktur. En güzel açıklaması abi davetin tesisine yapılmış. Bakar güzel altı. Ortadan kusan güzel yapılmış. Yani mesela bir çocuğu babası zorlar. Onun hayrına olan bir zorlama da ona zorlama denmez. Hastaya acıyla içilmek gibi. O yüzden sen bir insana zorla da olsa çocuğuna İslam'ı yaşaması için baskı yapabilirsin. Ama zorla dine girme olayı İslam'da yoktur. Fakat dine giren bir insanın da laşıklık yapamaz, bir takım emirleri yapma zorunluluğu vardır. Yani hem son olayı dağılacak, hem de diyelim ki başı açık gezecek. Hem son olayı dağılacak, hem de içki içecek. Açık açık bir şey. Bunlar olmaz yani.
Evet.
O da o kitapta anlatsın, güzel bir şey açıklanmış.
Nesil mensup meselesine nasıl bakıyorsun?
O da Nasil Mensup kitabı var. O konuyla ilgili. Hakkı o da anlatılmış. Nasip Mesut konusunu yani...
İnanıyor musun Nasip Mesut meselesine? Hadis. Mesela hadis Kur'an'ı beyan eder, açıklar.
Açıklar.
Nesip olayının bir cüzü kabul ediliyor.
Tabii.
O yani şekilde... beyanın bir bölümü kabul ediliyor.
Tamam.
Nesip.
Tamam.
Bu şekilde inanıyorum.
Evet. Ya hadis Kur'an'ı nesip eder mi?
Nesip dedi, beyan etme açıklama.
Beyan ve açıklama anlamında.
Yani mesela hadiste diyelim ki Allah-u Teala kapalı bir şey söylüyor, hadiste bunun açıklaması var. Bu şekilde.
Öyle var canım, o beyan işte.
Tamam.
Nesip var mı yani, ayetin hükmünü iptal eder mi?
Yok, şimdi bu şekilde zaten hiçbir ayet öyle demiyor.
Var ya böyle diyemez. Ayetin hükmünü iptal edildi diyemez
yok,
değil mi?
Yok, o arada onu kastetmiyorlar işte.
Kastetmiyorlar.
Şafi yani
mesela varise vasiyet yoktur ayetiyle.
İşte onu
Bakara işte. Suresindeki ayeti nesi diyorlar?
Nesih kelimesini kullanırlar da nesihte kastetilir şey açıklamadır yani. O şekilde. Yani hükmü iptal etme değil de
hükmü iptal etmediyse bir sakıncası yok zaten. Çünkü Kur'an'ın delaleti de subutu da katidir. Hadisin...
Sen şeyi anlat bana ya. Kur'an hususundaki düşüncelerini. O çok önemli bir şey.
Provoke etme ya.
Yok, provoke değil. Bu önemli bir konu yani. Ben de
her şey etmeden fayda veriyorum yani.
Ya onu...
Sen bana söylüyorsun. Sen ona bak, o tehlikeli bir konu.
Şimdi o anlaşılmaz bak. Arapça bilmeyen insanlara bu anlatılmaz yani. Anlayamaz yani Arapça bilmeyen.
O zaman
yani.
Anlarım ben sana anlatırım.
Şey, yazılımla alakalı.
Anlatma o zaman böyle bir şey.
Ya sana söyledik böyle, sen yayıyorsun hemen başına.
Hayır, sende kalsın. Kitaplı olarak yap, basma. Veya bas bir iki günlüsü sağlam insanlara ver. Yönüse piyasaya sürme böyle bir şeyi. Şimdi sen bunun şeyi ortaya koyduğun zaman... Kadar...
Hayır, bunu danışma ondan şey olarak şey anlatacağım da yani. Başında teknik olarak anlatacağım konuyu canım. Anlatıyorum yani.
Şu
anca
bütün
Müslümanlar... Yani o kadar ham değiliz, anlat şunu ya.
Yok o, estağfurullah, onun bir şey söylemiyorum. Yani şimdi teknik olarak Arapça bilen birisi bu anlattıklarımı algılayabilir.
Tamam.
Yoksa seni tezif etmek için falan söylemedim ya. Yani. Öyle bir niyetim yok.
Nedir mesele yani? Ben merak ettim.
Kur'an'da yazılım hataları var.
Hı.
İmla, yazılım ve kıraat hataları.
Okunuş hataları.
Tabii. Veya tilavet hataları da denilebilir.
Evet. Hatta ben buraya yazmışım. Kur'an okumada farklılık olabilir mi diye sorular içinde yazmışım.
Olur.
Olabilir.
Ben de Kitab-ı Mesahif diye bir kitap var. Bütün sahabenin, tabiinin, sahabeden 15 kişinin Tabiinden de 10 kişinin kıraatlerini veriyor. Toplam 25 kişinin Kur'an'ı ayrı ayrı şekillerde okudu. Ve hepsinin sahih sabit rivayetler ki ravilerini falan da zikrediyor. Mesela diyor Abdullah bin Zübeyr şu ayeti böyle okudu. Hatta
bu dediğin Kur'an'a muhalif. Bu dediğin haber. Niye? Onlar Kur'an'ın manasını iptal etmek için birbirle yarışırlar diyor.
Manasını iptal için yarışırlar.
İptal oluyor. Bak mesela sen öyle okursun. Bu.
Hayır. Aynı manayı...
Veyahut da zalimler bak, kendilerine verileni başka bir şeyle değiştirdiler ayetini.
Öyle değil, öyle değil. Kesinlikle öyle değil. İşte dedim ya, teknik şey olmayınca kolay anlaşılmaz. Arap o gün... Mesela şurada bir yazılı metin okuduk. Ben sana Türkçeden örnek vereyim. Bir paragraf okuyayım, tamam mı? Hı. Ben sana okudum, sen bunu anladın. Hı. Algıladın, özümsedin. Sen bunu bu adama anlatırken... Bu paragrafı buradaki kelimelere riayet ederek harfi harfine, virgülüne, noktasına, buradaki redaktesine riayet ederek bunu aktaramazsın. Bu insanın kendi dilinde çoğu zaman mümkün olmaz. Bunu anlarsın, aklındaki algıladığın mefhumu kendi edebiyatınla, kendi kelimelerini anlatırsın. Manadan sapma söz konusu olmadığı sürece, buradaki paragrafın içeriğini koruduğun sürece, senin farklı kelimelerle burada anlatılmak isteneni bu adama anlatman bir sakınca teşkil etmez. Sahabe bunu yapmış. Peygamberin bunu doğruladığına dair de rivayetler var. Evet. Ubade bin Samit'le bir kişi Müslim'de geçiyor. Farklı iki kıraatle ihtilaf ediyorlar. Ve Resulullah'a gelip kıraatlerini söylüyorlar. İkisini de Resulullah doğruluyor. Halbuki bu Allah'tan bir şekildeymiş.
Evet.
Mesela Hazreti Ali'nin ihtina sırat-ı müstakim ayetini sebbitle sırat-ı müstakim diye okudu. Maliki yevmiddin'i meliki yevmiddin diye okudukları. Kul ya eyyühel kafirunu kul lil kafirin diye okudukları. Böyle bir sürü. Ve bendeki o liste halinde böyle 15 tane sahabe diyor. Her bir sahabenin ismini yazmış altına. Kur'an'da farklı okudukları Fatiha'dan nasıl kadar vermiş. Öbür sahabeye geçiyor, yine Fatiha'dan nasıl kadar veriyor. Yani benim anladığım şu, Kur'an bir şekilde Allah'tan Resulüne iniyordu. Korunmuş olarak, levh-i mahfuzda mahfuz olarak iniyordu. Resulullah bunu tebliğ ediyordu. Tebliğ ettikten sonra sahabe, kendi diliydi sonra bu. Bugün bizimkilerin okuduğu gibi besteyle, makamla, şiir gibi, gazel gibi okumuyorlardı. Bir anayasa kitabı, hayat düsturu olarak bakıyorlardı. Anladıklarını gidip başka bir yerde aktarırken, manayı koruyarak farklı kelimelerle, kendi dili çünkü, anlatabiliyordu. Ama bu caiz olmakla birlikte, ya hem bence hem kıraat alimlerine göre bu caiz yani. Kıraat sebadan bahsedilir, 7 kıraatten, aşağıdan bahsedilir, 10 kıraatten, hatta 14 kıraata kadar çıkaranlar var. Bunlar bize sahih olduğu halde yazılım hiçbir zaman sahih değildir. Yazılımda ilk nüshalar esastır. İşte Hazreti Osman'ın tensih ettiği nüshalar ki ondan daha orijinal olanının da tarihte olduğu söyleniyor. Orada Mervan'ın yaptığı rivayet.
Şu anki musaflar değil mi?
Şu anki musaflar yazılım hataları düzeltilirse Hazreti Osman'ın yaptığı musaf olacak. Ne Türklerin önündeki ne Arapların önündeki Hazreti Osman'ın musafı değil. Nitekim Hazreti Osman'ın o musafını, onların orijinalleri de var Topkapı'da falan. Yani hatta üzerine işte kan damladı falan denilen nusaların mikrofilmleri alındığında ne Vahabilerin musafını tutar yazılım olarak. Bak yazılım olarak tekrar ediyorum. Yani bu tabirin iyi anlaşılması lazım, yoksa çok tahrif iddialarına kadar varır yani. Evet. Ben sadece yazılım olarak diyorum. Farklı kıraatler zaten caizdir, meşhurdur. Bunu sizin Ehl-i Sünnet de caiz görmüştür. Sadece yazılım olarak o nüshaları tutmuyor mikrofilmdir. Ve bunlar teknik bir tespitle incelenmiş. Bende hazır dokümanlar da var şu an. Biraz benim tespitlerim de var. Bir de manayı, sibak ve siyakı, ayetin indiği ortamı, ayetin iniş sebebini göz önünde bulundurarak yapılacak düzeltmeler var Kur'an'da. Mesela İsra suresindeki Allah haramları saydıktan sonra diyor ya, tabii onu da anlatabilmem için biraz Arapça olması gerekiyor. Yoksa zor anlaşılıyor. Şu ayet. Bak Allah haramları sayıyor burada. Sonunda diyor ki kullu zalike kana sayyuhu inde rabbike mekruha. İşte burada bütün bu sayılanlar diyor, zina, yetim malı falan anlatılıyor ya burada. Bunlar diyor Rabbinin katında mekruh olan işlerdir. Burada teknik olarak kullu zalike kana sayyuhu değil, kullu zalike kana sayyi'atun olması lazım. Veya sayyi'aten olması lazım. Burada muhtemelen iki nokta bu şeyde unutulmuş. Bu seyyuhu'yu, hareket zaten yok o gün, hareketler haccet zamanında yapılmış. Buradaki sonundaki hey seyyuhu derken iki nokta olsa harekeler zaten olmadığı için burası seyyiyeten okunur.
Evet.
Ve mana olarak Kur'an'ın böyle okunması lazım yukarıya göz önünde bulundurduğumuzda. Şimdi bunu da ben nedenlerini izah edebilirim de, yani anlayamayacaksın Arapça bilmediğin için. Şeyde mesela ve ma huve alel gaybi bi danin ayetinde oranın datla değil bir zanin olması lazım. Datla bi danin diye böyle yazılıyor. Şöyle bir elif olsa üstünde bir zanin olacak. Yani dat zı olacak. Ve mana doğru olacak.
Evet.
Ve mahvarın gaybi bidanin, peygamber gayb üzerine cimrilik yapmaz şeklinde bir manası var. Halbuki bu doğru değil, çünkü müşrikler Resulullah'ı gaybtan cimrilik yaptığı iddiasıyla sorumlu tutmuyorlar, itham etmiyorlardı. Yani Resulullah bununla müttehem değildi. Resulullah'ın müttehem olduğu şey ve mahu alel gaybi bizanin olsa o gaybtan hiçbir şeyi gizlemez.
Evet.
Şeklinde olacak. Yani bu tip böyle teknik şeyler var.
Hadi çıkalım.
Gaybtan anlattıklarından dolayı töhmet altında tutulamaz, çünkü Allah'tan alıyor şeklinde.
Onu bir çıkar da bir şey basmadan böyle bir okuyalım, ondan sonra biraz önce o ortalığı çok karıştırıyor mu
ya? Ya önemli olan ortalığı karıştırması değil ki ya. Tabii, hak olup olmaması. Yani haksa ortalığı karıştırsın.
Hak olup, her hakkı her doğruyu her yere söylemez diye bir şey var mı ya? Bir şey mi olur?
Evet, direksiyon yaşadık mı?
Tabii.
Sana söyle.
Bu hatayı yaptın. Ama daha sen ustanmayacaksın, insanlar yiyeceksin.
Yok, hadi bak durdun.
Çıkalım, geç kalacağız.
Geç
çünkü bari. Gideceğiz oraya, geleceğiz. Ankara'da işimiz var, birkaç şey var, karşı gideceğiz, şey yapacağız.
Ve bu akşam da benim randevum var, aslında gelemiyordum.
Zorla getirdik
benim buraya. Misafirlerim var.
Evet.
Ben iptal etmiştim yani buraya gelmeyi.
Tabii.
Bunlar Sakarya'ya geldiğinde tekrar dedik.
Ben yani aslında bu haftaya gelmedim de ben sana karşı ayıp olmasın diye artık yeter dedik yani.
Allah razı olsun, sağ olun.
Ben şehir dışındaydım.
Evet.
Kütahya'da bir kamp vardı bizim. Gelip gidecektim. Sana gelme durum vardı, iptal ettiğimi bunlara bildirdim. Bunlar kendi işleri için geldiler. Benim randevum da yarın akşama Akyazı'ya kaydı. Dedim o zaman yarın akşama kadar gidip gelelim, hem bir görmüş oluruz bu
vesileyle. Allah razı olsun, sağ olun.
Öyle geldik yani, çok dar bir zamanda.
Evet.
İnşallah tekrar
yani yaparız. Yani şu an gitmek zorundayız diyorsun.
Öyleyiz tabii, hepimiz evet. Öyleyiz.
Sen o kitaplar çıktıkça gönder buraya.
Kitaplar çıktıkça gönder.
Şu kasetler de bir yola var oğlum.
İnşallah.
Yazdım zaten ben sana.
Biliyorum ha. Gayet böyle şey yazmışsın.
Resmi.
Resmi yazmışsın ha.
Ben seni ulaşamadım sana, ne yazdın?
Benim telefonlarım var sende değil mi?
Telefonların yok.
Kartımı vereyim sana.
Dergideki telefonlar mı?
Dergideki telefonlar, burada adres falan da var.
Dergideki telefonsa var.
Tabii.
Tamam.
Bak, bu cinayet hala var.
Tamam.
Hadi Musa,
kendine iyi bak. Dua
alıyorsun. Hakkını uzar. Hakkını uzar. Hakkını bilmiyorum. Hadi gidelim hadi. Yolumuz açık olsun. Allah yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.
Amin.
Peki, sağ Allah kabul etsin saydarınızı hepiniz.
İnşallah.
Tekrar görüşmek üzere inşallah. Mesela tekrar görüşmek üzere
inşallah. Ocak Şubat ayında.
Zaten çıkarsa.
Kitaplar çok müthiş. Dilim tutuldu yani. Şunu falan görünce, terbisi ibrisi falan görünce dilim tutuldu. Ya şunlara bak kardeşim ya.
Ya okursun artık bunları hepsini.
Ne demek okursun ya? Şu kitabı ben zaten dört gözle bekliyordum yani.
Evet.
Şunu da zaten aynı şekilde.
O ne?